Zeynep Şenel Gence ile Her Tel'den Sohbetler.
Merhaba, ben Zeynep Şenel Gencer. Sosyal Bilimler bünyesinde yayınlamaya başladığımız Her Tel'den Sohbetler podcastine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz akademisyen Kıvanç Yiğit Mısırlı. Merhaba Kıvanç.
Merhabalar.
Bugünkü sohbetimize Amazon Prime'da yayınlanan The Boys dizisinden hareketle çizgi roman kültürünün tarihine ve sektörün ideolojik yapısına değinmek istiyoruz. Söze The Boys dizisindeki en belirgin konulardan biriyle başlamak istiyorum. Dizideki süper kahraman tasviri geleneksel betimlemelerden çok farklı olarak kahramanların kurumsal şirketlerin kiralanabilir, alınıp satılabilir bir hizmeti, ürünü yani birer meta haline geldikleri, artık toplumun iyiliği nosyonunun servet ve şöhret arayışının gölgesinde kaldığı bir dünyada geçiyor. Çizgi roman türünün doğuşu ve tarihi göz önüne alındığında bu noktaya nasıl gelmiş olabiliriz?
Yeni iki sezonu falan tamamlanmış bir diziden bahsediyoruz. Dolayısıyla dijital platformlarda yayınlanıyor. Bu son 10-15 yıl içindeki hem sinemada hem televizyonda hem bilgisayar oyunlarında yani küresel eğlence sektörünün birçok alanında yaygınlaşan hem süper kahramanlara yani çizgi romanlardan türetilen süper kahraman filmlerine hem de artık seri film haline gelmiş. Yüzükler Efendisi'nden tutun Harry Potter'a, oradan Jurassic Park'a vesaire. Bu alanı, bu filmleri içeren genel bir kanonun içinde daha ayrıksı duran bir üründen bahsediyoruz. Hem kendisi, diziden bahsediyorum, hem de çizgi romanı yani esinlenildiği doğrudan doğruya öykülerini, karakterlerini vesairesini aldığı yer. Çizgi roman kanonunun içinde de biraz daha ayrıksı bir yerde duruyor. Daha da önemlisi artık çizgi romanların da kendilerini yapı söküme uğrattıkları, ana dalgasıyla dalga geçtikleri ve geleneksel sınırların dışına çıktıkları bir dönemi de işaret ediyor. Bu yüzden de ilginç. Dolayısıyla mesela Zeynep'in söylediği sorduğu sorudaki şu kısım, ya nasıl oldu da buraya geldik? Süper kahramanlar eskiden ailemizin dost canlısı komşusu falandı. Sorusu bence de ilginç bir soru ve ilgili diziyi konuşmaya dair yapan bir iki noktadan biri bu. Yani nasıl oluyor da çocuklara yönelik uzun zamandır bir eğlence, özellikle ABD'li çocuklara yönelik bir eğlence nesnesi bir takım yetişkinlerin dünyanın her yerinde izlediği ve yetişkinlere yönelik diye servis edilen başka bir kalıba geliyor. Bunun bir kısmı sorunun içinde bulunan şey aslında genel olarak türün dönüşümü. İkincisi de küresel eğlence piyasasının dönüşümüyle alakalı. Hani ben diziye baktığımda bu senin söylediğin yerden devam edeyim. Nasıl oluyor da artık birer karakter olmaktan çıkıp ana kahraman olmaktan çıkıp öykünün içinde nesne, meta haline gelebiliyor. Türün alameti farikası olan unsurlar yani süper kahramanlar dediğinde aslında bunun doğrudan doğruya sektörün dönüşümüyle alakası var bence.
Belki klişe bir görüş ama sektör de kendi içindeki üretici unsurlara meta olarak muamele ettiği için bu durum anlatıya da yansıyor olabilir.
İlgili kanonun, çizgi roman ve buralardan türetilen kültürel nesnelerin 1930'lardan bu yana inanılmaz geniş bir sektör haline gelmesi, bunun üzerine sadece böyle küresel eğlence sektörüne çok para kazanılan bir alan olması değil, işte artık tezlerin vesaire falan da yazılabilir hale gelmesiyle, işte çizgi roman kürsülerinin ABD'de vesaire kurulmasıyla beraber daha ciddiye alınan bir alan olmasıyla da alakası var.
Çizgi roman konusunda araştırma yaparken Henry John Pratt'in Making Comics into Film, Aaron Maskin'in The Philosophy of Comics, David Carrier'in The Aesthetics of Comics adlı makaleleri oldukça yol gösterici oldu. Ayrıca Leeds, Colorado ve Oxford gibi üniversitelerin çizgi roman kültürü hakkında kürsüler oluşturduğunu öğrendik. Bu durumun özellikle Amerika'da oldukça ciddiye alındığını gösteriyor.
İşte çünkü bir tür kültürel alanda kendini ciddiye aldıkça Onun yapı sökümü, işte absürdist eleştirisi, komedisi de beraberinden geliyor.
Konuya türün arketipi olan Süpermen'le devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu tiplemenin varoluş süreci boyunca faşizmle Nietzsche'nin Übermensch kavramıyla özdeşleştirildiği bilinen bir konu. Ancak arka planında Musevilik inancına ait Golem efsanesinden, İlcindeki Samson'dan ve hatta çocukluğumuzun kahramanı Temel Reis'ten esinlenildiği çok fazla dile getirilmiyor. Bütün diğer kahramanların Süpermen'den doğduğunu düşünürsek, aslında insanlık tarihinde büyük yaralar açmış, İkinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkıp bir psikolojik kalkan vazifesi gören süper kahraman fikri bugün nasıl oluyor da her anlamda tekelleşmiş, kendi içinde bile bir sömürü unsuru olan bir takım kuruluşların kazanç sağladığı bir ürün haline gelebildi. Sonuçta artık kendisini yaratan amaca tamamen zıt ideolojik bir yapıya hizmet ediyor.
Yani burada iki şey var bence. Birincisi bu söylediğin hani tespit bence de önemli. Çünkü tüm bu Superman vesaire falan bu tip süper kahraman öykülerine baktığında gerçekten de onu birazdan açarız. Bir dünya tasviri var ve bir dünya tasviri bir mesafe aldığımızda bir adım geriye attığımızda oldukça faşist bir dünya. Yani toplumun, tarihin, toplumsal dönüşümü falan olmadığı bir dünya. Genellikle bir takım beyaz, erkek ve çok kaslı kadri mutlak kişilerin etrafa yargı dağıttığı bir dünya. Dolayısıyla da hani dediğim gibi ilk başta ya bu arketipleri itibariyle ırkçıdır. Arketipleri itibariyle faşizme meyildir deme ihtimalimiz var. Dediğin gibi
Bu
şey bence de önemli. Bu temel karakterlerin, arketiplerin hepsinin aslında tarihsel bir bağlamda bir takım ABD'ye gelmiş Yahudi göçmenler tarafından yaratıldığını unutmamak gerek. Yüzbaşı Amerika falan da. Bu da bizi nereye götürür? Bu karakterlerin hepsinin aslında üretim süreçlerinin içinde, ilk sosyalleştikleri dönem içinde önce anlamlandırılmaları gerektiğini, eğer işte Superman'i anlayacaksak Büyük Buhran'ı biraz konuşmamız gerektiğini, Batman'i anlayacaksak kara film türünü ve yine kısmen Büyük Buhran'ı konuşmamız gerektiğini, işte Örümcek Adam'ı anlayacaksak eğer 60'ların ikinci yarısındaki yeni alt kültür hareketlerini ve öğrenci hareketini, toplumsal muhalefeti anlamamız gerektiğini, işte X-Men'i konuşacaksak eğer sivil haklar hareketini biraz anlamamız gerektiğini hatırlatmalı bize. Burada doğrudan bir benzerlik akıştan bahsetmiyorum. Bu ilgili feyz alınan toplumsal meselelerin yeniden inşasından, mitolojiye çevrilmesinden, seçici bir şekilde hatırlanmasından bahsediyorum. Dolayısıyla bu karakterlerin, türlerin, arketiplerin nasıl biriktiğini, iki, bu birikim sürecinde, öykülerin birikim sürecinde esinlendikleri toplumsal güç ilişkilerinin hangisini hatırlamayı tercih ettiklerini, hangisini kasten unuttuklarını konuşmak faydalı.
Nasıl kurulduğundan ziyade neden kurulduğu daha önemli olabilir. Kendilerinin de bütün unsurlarıyla içinde bulundukları kurguyla kalmayıp gerçek hayatın da bir referansı haline gelen anlatılarla son derece faydalandıkları tekelleşme ve emek suistimali konularını belki de muhalif görünerek tam da saklamaları beklenen gerçeği sunarak karşıt olmak isvesi altında süpürdüklerini düşünebiliriz. Sonuçta bir şeyi ne kadar görünür bir alana saklarsanız insanların dikkatini çekme ihtimali o kadar azalır.
Yani çok basit bence. Yazar ve çizer Yahudi göçmenleri. Tam Nazilerin Avrupa'da yayıldığı dönemde Amerika'da iki tane ve kimlikleri itibariyle baskı da altında olan. Çünkü unutmayalım ABD'de de antisemitizm çok yaygın. İki tane göçmen çocuğunun yazdığı öykülerden bahsediyoruz. Dolayısıyla beslendikleri kültürel kökenlerin kendi dini gelenekleri olması çok şaşırtıcı değil. İkincisi, genel olarak popüler kültür türüne baktığında hangi tür olursa olsun bu romanlar olabilir. İşte romanlardan kastım da ucuz romanlar. Yani korku romanları, fantastik kurgu romanları, bilim kurgu romanlarının ilk dönemleri vesaire. Buraların hepsinde öykü anlatıcılığı geleneğinin içinden bu dini motifler falan bulunur. Dolayısıyla çok da garip olmadığı gibi bence açıklayıcı da değil. Sadece şey söylediğimizde bile ya arkadaş bunu yazan çizen insanlar belirli bir boşluktalar. Boşluktan kastım bu kanon daha inşa olmamış. Beslenebilecekleri yerler bir, kendi kültürel dini arka planları. İkincisi, o sırada ABD'de üç aşağı beş yukarı kurumsallaşmış olan popüler kültür ürünlerinin geriye kalan kısımları. Ucuz romanlar, korku romanları, bilim kurgu öykü dergileri vesaire buralar. Dolayısıyla da böyle bir iki unsurun bir yanda bu kültürel arka planın, diğer yanda da hali hazırda var olan kültür endüstrisinin basit haliyle, küçük haliyle, yaygınlaşmamış haliyle o kültür endüstrisinin parçası bunlar. Ha, Büyük Buhran'da niye böyle bir karakter yapıyorlar diyorsan da çok basit. Çünkü Büyük Buhran sırasında ortalama ABD gazetelerine bakarsan tam da böyle bir problemin olduğunu görürsün. Yani işçi sınıfının farklı fraksiyonların çok ciddi bir şekilde eylemlik içinde olduğu, merkezi devletin ve yerel devlet organlarının, eyaletlerin yani emekçilerle sermaye arasındaki çelişkiyi çözmeyi daha beceremediği, çözmekten kastım bu taraflardan birinin yanına geçmek de olabilir, bir tür müzakere inşa etmek de olabilir. Daha bunun da olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Nitekim hani tüm o dönemin Büyük Buhran döneminin politik çözümüne bakarsan nasıl çözüldüğüne, tam da bir tür Süpermen aracılığıyla çözülüyor o dönem. Yani merkezi devletin eskisine göre çok daha geniş bir yetki alanını aldığı, sermaye sınıfının uzun vadeli çıkarlarının devamı için kısa vadeli çıkarlarından vazgeçmesini istediği, bunun karşılığında da işçi sınıfının yasal sınırlar içinde mücadele eder hale geldiği bir siyasal konjonktür ve alandan bahsediyoruz. İsteyen dinleyicilerimiz internetten bulabilirler. Action Comics'in Superman'in çıktığı ilk göründüğü dergi. Superman'in göründüğü ilk sayıdan itibaren ki ilk 30 sayısına bir baksın. Oradaki çatışmaların, temel gerilimlerin, kötü adamların vesaire bu kısa vadeli çıkarlarını kovalayan sermayedarlar olduğunu ve onların işbirlikçileri olduğunu görürler. İyi karakterlerin ise Superman dışında sendikacılar ve merkezi devletin temsilcileri, Roosevelt'in adamları olduğunu görürler. Dolayısıyla burada iki farklı düzey aynı anda çalışıyor, onu demeye çalışıyorum. O kültürel arka planla güncel siyasete dair dertler aynı anda çalışıyor ve bir araya geliyor.
Süpermen'den devam edersek, Kal-El ismi İbranice'de Tanrı'nın sesi anlamına geliyormuş. Dünyaya düşüş hikayesi de Musa alegorisi olarak kabul ediliyor. İçinde bulunduğu uzay aracı Musa'nın Nil nehrinde yüzerken içinde bulunduğu sepete atıkmış. Başka bir gezegene ait bir karaktere neden insan dünyasına ait dini bir metafor yüklemiş olabilirler?
Yazar ve çizer Yahudi göçmenleri. Tam Nazilerin Avrupa'da yayıldığı dönemde Amerika'da iki tane ve kimlikleri itibariyle baskı da altında olan, çünkü unutmayalım ABD'de de antisemitizm çok yaygın. İki tane göçmen çocuğunun yazdığı öykülerden bahsediyoruz. Dolayısıyla beslendikleri kültürel kökenlerin kendi dini gelenekleri olması çok şaşırtıcı değil. İkincisi, genel olarak popüler kültür türüne baktığında hangi tür olursa olsun, bu romanlar olabilir, işte romanlardan kastım da ucuz romanlar. Yani korku romanları, fantastik kurgu romanları, bilim kurgu romanlarının ilk dönemleri vesaire. Buraların hepsinde öykü anlatıcılığı geleneğinin içinden bu dini motifler falan bulunur. Dolayısıyla çok da garip olmadığı gibi bence açıklayıcı da değil. Sadece şey söylediğimizde bile, ya arkadaş, bunu yazan çizen insanlar belirli bir boşluktalar. Boşluktan kastım bu kanon daha inşa olmamış. Beslenebilecekleri yerler bir, kendi kültürel dini arka planları. İkincisi, o sırada ABD'de üç aşağı beş yukarı kurumsallaşmış olan popüler kültür ürünlerinin geriye kalan kısımları. Ucuz romanlar, korku romanları, bilim kurgu öykü dergileri vesaire buralar. Dolayısıyla da böyle bir iki unsurun bir yanda bu kültürel arka planın, diğer yanda da hali hazırda var olan kültür endüstrisinin basit haliyle, küçük haliyle, yaygınlaşmamış haliyle o kültür endüstrisinin parçası bunlar. Ha, Büyük Buhran'da niye böyle bir karakter yapıyorlar diyorsan da çok basit. Çünkü Büyük Buhran sırasında ortalama ABD gazetelerine bakarsan Tam da böyle bir problemin olduğunu görürsün. Yani işçi sınıfının farklı fraksiyonların çok ciddi bir şekilde eylemlik içinde olduğu, merkezi devletin ve yerel devlet organlarının, eyaletlerin yani emekçilerle sermaye arasındaki çelişkiyi çözmeyi daha beceremediği, çözmekten kastım bu taraflardan birinin yanına geçmek de olabilir, bir tür müzakere inşa etmek de olabilir. Daha bunun da olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Nitekim hani tüm o dönemin Büyük Buhran döneminin politik çözümüne bakarsan nasıl çözüldüğüne tam da bir tür Süpermen aracılığıyla çözülüyor o dönem. Yani merkezi devletin eskisine göre çok daha geniş bir yetki alanını aldığı, sermaye sınıfının uzun vadeli çıkarlarının devamı için kısa vadeli çıkarlarından vazgeçmesini istediği, bunun karşılığında da işçi sınıfının yasal sınırlar içinde mücadele eder hale geldiği bir siyasal konjonktür ve alandan bahsediyoruz. İsteyen dinleyicilerimiz internetten bulabilirler. Action Comics'in Superman'in çıktığı ilk göründüğü dergi. Superman'in göründüğü ilk sayıdan itibaren ki ilk 30 sayısına bir baksın. Oradaki çatışmaların, temel gerilimlerin, kötü adamların vesaire bu kısa vadeli çıkarlarını kovalayan sermayedarlar olduğunu ve onların iş mülkçeleri olduğunu görürler. İyi karakterlerin ise Superman dışında sendikacılar ve merkezi devletin temsilcileri, Roosevelt'in adamları olduğunu görürler. Dolayısıyla burada iki farklı düzey aynı anda çalışıyor, onu demeye çalışıyorum. O kültürel arka planla güncel siyasete dair dertler aynı anda çalışıyor ve bir araya geliyor.
Çizgi roman türünün Amerika'da 1938'den 1956'ya kadar altın çağını yaşadığını biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunun da bu büyük başarıya hayli katkısı olmuş. Ordu düzenli olarak çizgi roman almış, hatta bunları cephede savaşan askerlere dağıtmış.
Şey söylemek lazım bence. Birincisine bir anekdotla başlayayım. Çizgi romanlar ABD'de Amerika'dan önce savaşa giriyorlar. Yüzbaşı Amerika şu anda çok popüler Marvel karakterlerinden biri. Onun da yaratıcıları Yahudi göçmeni ABD'liler. Ve ilk sayısını açıp arkadaşlar dinleyenler bakarlarsa Yüzbaşı Amerika'nın bildiğimiz Amerikan üniformasını giyip Hitler'i yumrukladığını görürsünüz ilk sayıda. Ve İkinci Dünya Savaşı boyunca da Yüzbaşı Amerika Hitler'e, işte Nazilere ve Japon emperyalistlere karşı, İmparatorluk Japonya'sına karşı savaşır. Böyle bir anekdot söylemiş olayım. İkincisi, eğer sektör nasıl, yani arketiplerin yanında bir kere kurumsallaşmaya başladığında bu sektör nasıl dönüşüyor? Eğlence sektörünün genel ABD'deki önce ulusal eğlence sektörünün içine nasıl yer ediniyor dersek, ABD'deki birçok başka kitlesel tüketim için üretim yapan sektörde olduğu gibi aslında askeri sanayi kompleksin bir kısmına eklemlenerek, merkezi devletle ve savaş eforuyla iş yaparak bu sektörün kurumsallaştığını görüyorsunuz. Bu söylediğin, biraz önce söylediğin ordunun düzenli olarak çizgi roman alması meselesi de tam oraya giriyor. Bradford Wright diye bir yazar var, sosyal bilimci var. Bu ABD'de çizgi romanın tarihi üzerine yazıyordu. Onun verdiği sayıdır bu. Bir kere ABD savaşa girdikten sonra en nihayetinde okuma yazma oranları da yüksek ve milyonlarca kişiyi Japonya'ya, adalarına ve Avrupa'ya yolluyorsunuz. Bu insanların gündelik eğlenceye ihtiyacı var, savaş koşullarında bile. ABD devleti bu işi çizgi roman şirketlerinden aylık olarak, Bradford Wright'ın verdiği sayı 1 milyondu, 1 milyon tane. Aylık olarak düzenli 1 milyon çizgi roman alarak çözüyor. Tabi bu sektör için, o zaman çok küçük olan bir sektör için inanılmaz bir destek, inanılmaz bir finansal kapasite demek. Normalde erişemeyecekleri tirajlara erişir haline geliyorlar. Ve eğer biz şeye bakarsak, ya bu ABD'deki çizgi roman sektörü, daha sonra bu hani büyük film serilerinin telif haklarının sahibi olan şirketler nasıl ortaya çıktılar, nasıl bu hale geldiler dersek, bunun merkezileşme süreci 1940'lar, İkinci Dünya Savaşı ve biraz sonrasında oluyor. Özü itibarıyla da o ilk itici gücü yine Amerika'daki askeri sanayi kompleksi sağlamış oluyor. Askerlerin, içeride de gençlerin savaş eforuna katkısını ve desteğini arttırmak gibi bir amacı var bu işin. Dediğim gibi cephedeki askerlere gündelik eğlence ama yurt içindeki gençlere, ergenlere de bir tür propaganda metni, görevi görüyor.
Bunu yapmalarının sebebi ne olabilir?
Yine o dönemin internetten erişebileceğimiz çizgi romanlarına bakarsanız hem işte kötü adamların iyi adamlarının falan değiştiğini, genellikle kadın yok öykülerde bu arada, Wonder Woman hariç, hem kötü adamların iyi adamların değiştiğini, bu arketiplerin biraz değiştiğini görürsünüz. Hem de derginin son sayfasına çevirdiğinizde diyelim ki gençleri, ergenleri ve ailelerini savaş eforunu desteklemek için savaş bonusu almaya itekleyen, zorlayan, böyle bir kitlesel mobilizasyonu hedefleyen, savaş mobilizasyonunu hedefleyen bir takım işler yaptıklarını görürsünüz bunların. Dolayısıyla da eğer bir propagandist dönemden bahsedeceksek, hem çizgi romanlarda hem de bunlardan üretilen filmlerde vesaire, en net görebileceğimiz yerlerden bu, açık görebileceğimiz yerlerden biri bunun İkinci Dünya Savaşı dönemidir. Ve bunun karşılığında şirketler alır, yavaş yavaş kurumsallaşır. Bugün bildiğimiz iki büyük şirkete gidecek yolun, yani Marvel ve DC şirketlerine gidecek yolun ilk adımlarının atıldığı döneme denk gelmiş olur bu. Dolayısıyla daha kuruluşundan itibaren çizgi roman sektörü dediğimiz şey askeri sanayi kompleksle bayağı yakın ilişkiler içinde inşa olan bir sektör.
Bugünün Hollywood'un da dünya sinemasına hakim bir tekel olduğu düşünülürse, yine bu bahsettiğimiz süreç sonunda çizgi roman ürünlerini pazarlayan sektörün de tekelleştiğini söylemek doğru olur mu?
Ya, şöyle çok emin değilim. Dönemler çok uymuyor. Mesela çizgi roman sektörünün içindeki tekelleşme ve buradan üretilen filmlerin vesairenin, oyunların tekelleşmesini falan konuşacağımız zaman daha yakın bir zamanı konuşmamız gerekiyor. 2000'li yılları konuşmamız gerekiyor. Ama Hollywood'da bu işte 4-5 şirketin etrafında dönen bir pasta konuşmaya başladığımızda bu çok daha erken bir zamanda. 20'li yıllarda vesaire kurulan bir şey. Mekanizmaları benziyor mu dersen evet biraz benziyor. Yani sinema sektörünü çok iyi bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla evet mekanizmaları benziyor. Aktörleri ortaklaşıyor mu? Hani The Boys konuşurken en çok konuşmamız gereken şeylerden biri bence o. 2000'li yılları itibariyle evet artık aynı aktörlerden maalesef bahsediyoruz. Doğru. Ama bir zamansal farklılık var. İki, kamu otoritesiyle çalışma hevesliliği konusunda da bir farklılık var. Hollywood'la ilgili mesela çok açık bilgi olduğu için söyleyebiliriz. Eğer isteyen olursa ABD Savunma Bakanlığı'nın web sitesine girer. Burada hangi Hollywood filmlerinin nasıl desteklendiğini görür. Ve bu destekten kastım da işte bir takım askerlerin, bir takım savaş araçlarının falan ücretsiz olarak bu filmlerde kullanılmasıdır. Bunun karşılığında da ilgili filmlerin senaryolarında, dizilerin senaryolarında nasıl değişiklik yapıldığını da açıklama olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla bu ilişki açısından da Hollywood'daki bağlantı çok daha yakın, kurumsallaşmış ve net görebildiğimiz bir bağlantı. Hem tekelleşme hem de işte devlet, güvenlik sektörü vesaire bununla bağlantı açısından düşündüğümüzde çizgi romanlardaki biraz daha az bildiğimiz ve böyle gözle görülebilir bizim konuşabileceğimiz hale gelişi daha yeni. 2000'li yıllar sonrasında olan bir şey. Ama istersen işte son 40 yıldaki mesela yayınlanmış çizgi romanlara, ana dalga çizgi romanlara bak. Bunların içinde her zaman ABD ordusunun askere alma çağrılarını görürsün. Her zaman Amerikan Güvenlik Teşkilatı'nın olumlu birer son kertede. Aralarında İşte kötü adamlar, çürük elmalar falan olsa da kurumsal olarak son kertede ana karakterlerin müttefiki olarak çizildiği bir öykü dünyası. Evet bu sınırları görürsün. Ama açık açık konuşmak istediğimizde ya da belgeleriyle konuşmak istediğimizde yani komplo teorisine düşmeyeceğimiz şekilde konuşmak istediğimizde hala biraz orada yol var. Ayrıntıları daha öğrenmemiz lazım. Onun için böyle büyük büyük konuşmak istemem bu konuda.
The Boys dizisinden yola çıkarak çizgi roman sektöründeki yazar çizerlerin de aynı bu dizideki kahramanlar gibi kurumsal şirketler tarafından sömürüldükleri söylenebilir mi? Yapımın yayınlandığı Amazon platformu da benzer bir şirket. Dizinin yayınlandığı platformu da kapsayan bir sektöre böylesi sert bir eleştiri getirmesini nasıl yorumlamalıyız?
Orada iki soru sormuş oldun aslında. Birincisi hani bu hem çizgi roman sektörü özelinde hem de genelde eğlence sektöründe emek ilişkilerine dair, çalışma ilişkilerine dair bir soru sormuş oldun. İkincisi de bunun bu kadar kabak gibi göründüğü, Hani onu hızlıca konuşurum şimdi durumda. Ya Amazon gibi her yerinden kötülük akan ve herkesin bunu bildiği.
Evet, maalesef.
Neredeyse bu Hacker dizisinin adını hatırlamadım şimdi. Orada Evil Corp vardı ya, kötü
Evet.
şirket diye hatırlıyordum. Ya neredeyse öyle bir şey oldu.
Hatırlıyorum,
Nasıl
evet.
olur bu olur diyor. İki soru sormuş oluyorsun aslında. Şimdi ilkini hızlı geçelim. Hiç kimsenin konuşmayı sevmediği odur ya. Herkes popüler kültürel ürünü konuşmak ister. Nasıl üretildiğini konuşmak istemez. Şimdi 30'lardan günümüze kabaca nasıl çalışıyor insanlar dersek. Aslında
Evet.
çizgi roman sektörü de ondan türetilen diğer ürünlerin yani filmler, oyunlar, oyuncaklar vesaireden oluşan geniş endüstrinin tamamı da rant prensibiyle çalışır. Bayağı rantçı bir sektördür. Ve özü itibariyle telif hakları üzerinden çalışır. Süper kahramanların çoğu için Batman'den Superman'e, oradan Örümcek Adam'a, oradan Avengers'a vesaire bunların hepsine kabaca 3-4 dönemleme falan yapabiliriz iç içe geçen. Birincisi çok yakın zamana kadar, son 20-30 yıla kadar yaratıcılar, yazarlar ve çizerler birer zanaatkar ya da birer bağımsız üretici değil, bir şirketin ücretli çalışanı olarak istihdam ediliyorlardı. Otomatikman da bu şey demekti. Süpermen'i sen üretmiş olabilirsin, fikri sen bulmuş olabilirsin. O sana ait bir fikir değil, o şirkete ait. Sen bu şirkette Superman çizgi romanı yazmaya devam ettin ya da çizmeye devam ettiğin sürece ücret alıyorsun. Bunun dışında işte filmden üretilen gelirden ya da işte Superman'in oyuncaklarından ya da bilgisayar oyunundan pay falan alamıyorsun. Çünkü senin entelektüel ve yaratıcı emeğinin sonucu olan ürün mülkiyeti sana ait değil. Bu süreçte nasıl oldu dersen, işte 30'larda daha taşeron gibi, zanaatkar gibi yazarlı çizerlerin çalıştığı dönemden artık 50'lere geldiğimizde sektörün kurumsallaştığı dönemde biraz önce söylediğim mekanizmanın dominant olduğunu, yani yaratıcıların büyük şirketler için ücretli emekçi olarak çalıştığı, yarattıkları ürünlerinde tüm telif haklarının, entelektüel telif haklarının şirkete ait olduğu bir mekanizmadan bahsediyoruz. 80'lerden sonra bu biraz değişmeye başladı. Özellikle 90'lar ve 2000'ler itibarıyla diğer kimi hizmet sektörlerinde gördüğümüz gibi işte gig ekonomisine benzer, uzaktan çalışmaya, parça başı çalışmaya benzer farklı farklı yöntemler ortaya çıktığı gibi bir de yeni açılan, yeni kurulan bazı şirketler aracılığıyla yazarların ve çizerlerin kendi fikri mülkiyet haklarını koruyabildikleri, kendilerine ait ilgili çizgi romanların kalabildiği şeylerle de karşılaştık. Mesela The Boys tam da böyle bir şeydir. Daha küçük ve bağımsız bir yayın evinden çıkan bir çizgi romandır ve hakları son kertede yazarıyla çizerindedir. Şimdi bunu kenara koymuş olayım. İlk kısmı bu. Dolayısıyla emek süreci açısından baktığında neredeyse o dizide anlatılan süper kahramanlar gibi bir şey. Çizgi roman yazarlarının ve çizerlerinin hayatı. Şimdi bu ilgili öykülerin içeriğine de müdahale ediyor. Onu istersen biraz sonrasında konuşuruz. Çünkü bu çalışma rejimi süper kahraman öykülerinin kaçınılmaz olarak bir, tarihsiz, iki, toplumsuz, üçte sürekli yeniden yazılan, sürekli geçmişi tekrar uydurulan birer mitolojik öykü haline gelmesini sağlıyor. Hani şu an çok kapalı bir şey söylüyorum ben. Bunu dediğim gibi konuşmak istersen devam ederiz. İkincisi demiştim ki, peki Amazon bu iş yani en nihayetinde Evil Corp gibi bir şey orası. Niye Amazon'da bu süper kahraman türünün yapı sökümünü yapan, onu eleştiren, ve dalga geçen, eleştirmekten ziyade absürdize eden çünkü tüm karakterler komikler ya orada, trajikomikler ya, özellikle süper kahramanlar, onun için söylüyorum.
Bu kahramanlar arasında suçlular olduğu bir gerçek. Örneğin Deep adlı kahraman bir tacizci. Starlight'ı ilk günden bezdiriyor. A-Train hikayenin protagonistinin kız arkadaşını öldürüyor. Olayla dalga geçecek kadar insanlığını kaybetmiş. Üstelik bir de steroid bağımlısı. Translucent teşhirci bir tip. Sürekli çıplak geziyor ve kadın meslektaşlarını uygunsuz zamanlarda gözetlemekten hoşlanıyor. Homelander, Boğaz şirketinin suikastçısı gibi çalışıyor. Patronuyla anlaşmaya yanaşmayan Baltimore Belediye Başkanı'nın uçağını düşürüyor. Queen Maeve, Homelander tarafından baskı altında bir ilişkiyi reklam için sürdürmeye zorlanıyor ve alkolizmle savaşıyor. Bu bilgiler ışığında sıradanlaştırma, insanların bu tiplemelerle özdeşleşmelerini kolaylaştırmak amacıyla mı işletiliyor?
Yani evet yani ama bu da haklısın ama biraz önce sorduğun soru hala açık kalmış oluyor. Nasıl oluyor da Amazon bunu yapıyor? Şimdi bu küresel eğlence endüstrisi dedim ama hani bir iki tane rakam da vereyim ben sana öyle konuşalım.
Tamam.
Ve oradan Amazon niye böyle niş bir iş yapıyor söyleyeyim. Şimdi dünya ekonomisini 86 trilyon dolar gibi bir şey olarak görüyorsan, hani Statista'dan baktım en son bugün, tüm içeriğiyle yani reklamı, bilgisayar oyunu, filmleri vesaire vesairesiyle tüm dünyadaki küresel eğlence sektörü bunun %2,5 falan ediyor. 3,5-4 tane falan Türkiye ediyor bu küresel eğlence sektörü. Bunun içinde son 15-20 yılda bir alt kategoriye ineyim. Sinema televizyona baktığında İşte dünya tarihinde en çok izlenen ilk 10 filme bakalım diyelim ki. Bunlardan 6 tanesi Disney şirketine ait. 4'ü de süper kahraman filmi. İlk 10. İşte Amazon gibi, Netflix gibi internet üzerinden ve üyelik aracılığıyla içerik satan şeyleri, hizmet sağlayıcıları, dijital platformlara baktığında çok geniş bir son 5-10 yıl içinde tüketici ağına seslenebildiklerini görüyorsun. Mesela işte Netflix piyasanın yarısını kontrol ediyor bu bahsettiğim dar ölçekte. Hemen ardından da Amazon geliyor bu arada. Yarısını kontrol ediyor dediğimde Netflix %53 dediğimde 200 milyon üyesi olan bir şirketten bahsediyoruz. İçerik üreticisi ve dağıtıcısından bahsediyoruz. Şimdi Amazon bu işte oldukça geride. Netflix'e falan karşılaştırdığımızda ve Jeff Bezos'un bu meselelerdeki pozisyonuna baktığımızda da her şeyi görüyoruz. Ben Amazon Prime Video'yu ucuza çok fazla ürün üretip yerel piyasaları domine etmek için falan kullanmak istemiyorum. Nitekim Netflix stratejisi bu. Ben Amazon Prime Video'yu bir prestij ürünü olarak kullanmak istiyorum demiştim. Nitekim Yüzüklerin Efendisi dizisine yakınlarda gösterime girecek olan o kadar büyük paralar yatırmasının gerekçesini de bu şekilde açıklamıştı. Şimdi hani biraz önce dedim ya dünyada şu an itibariyle en çok izlenen, en çok gişe yapan 10 filmden 4'ü süper kahraman filmi, 6'sı Disney filmi vesaire diye. Bu son 10-15 yılın işte franchise trendini, yani film serileri, çizgi romanlardan ya da romanlardan üretilen film serileri trendini takip ettiğimizde tabii ki yani Amazon'dakiler de şey arıyorlar kendilerini. Yeni birer Game of Thrones olabilecek dizi, yeni birer Marvel filmi olabilecek çizgi roman uyarlaması vesaire gibi şeyler arıyorlar. Ama bu piyasa iki şirket tarafından entelektüel telif hakları sebebiyle sınırlandığı için yani Marvel'a ait bütün filmler Marvel Disney'in alt kuruluşu olduğu için Disney tarafından üretiliyor ve diziler. DC'ye ait Superman, Batman vesaire gibi çizgi romanların filmlerinin tamamı da Warner Bros. Tarafından üretiliyor. Çünkü DC Warner Bros.'un şirketi oldu artık. Dolayısıyla da Amazon'un eline çok da fazla bir şey kalmış olmuyor. Tam da bu noktada yani hali hazırdaki yeni Game of Thrones'u, yeni Avengers'ı ararken bu iki büyük şirketi kullanamıyorsanız, onların telif haklarının altında bulunan arketipleri, karakterleri kullanamıyorsanız başka bir yere gidiyorsunuz. Bunun yapı sökümünü yapan, bunun eleştirisini yapan yerlere gidiyorsunuz. Onlar da hangisi olmuş oluyor? Amazon Prime Video'ya bakalım. Biri bizim gündemimiz olan The Boys. Diğeri de benzer bir öykü anlatma stratejisi uygulayan bir animasyon. Yine çizgi romandan üretilmiş. Invincible. Bunların ikisinin de özelliği çizgi roman sektörünün geldiği ve buralarda üretilen filmlerin geldiği oligopolleşme düzeyinde yaratıcıları tarafından fikri mülkiyet hakkına sahip olunan daha küçük ve bağımsız şirketlerde üretilmiş olmaları. Dolayısıyla da ikinci kısmı da niye Amazon'da bu oluyor? Çünkü bulabildikleri en başarılı olma potansiyeli olan ve fikri mülkiyet hakkı başka büyük şirketlerde olmayan ürünler bunlar.
Süpermen'in başka ülkeler gibi uzun emperyal geçmişi olmayan Amerika'da türe dair bir arketip olarak ortaya çıktığını ve sonrasında yaratılan tüm kahramanların bu örnekten geldiğini düşünürsek, ülkedeki geriye dönük mit oluşturma süreci, görünüş olarak insan ancak yetenekleri göz önüne alındığında Freud'un ankeni kavramı hatta biraz daha ileri gidip transhümanizme kayarsak posthuman nosyonu ile bağdaştırılabilecek bir varlıktan yola çıkarak ve nihayet The Boys ile zirve noktasına ulaştığı ana kadar kahramanları sıradanlaştırma, insanlaştırma sürecine nasıl eklemlenmiş, nasıl yürütülmüş olabilir?
Ya yani orada bence kasten böyle hani soruyu soruyorsun sanırım tam olarak öyle değil bence demem için daha karşılıklı tartışabilmemiz için. Ama evet yani bu daha önce konuştuğumuzdan senin ipucu verdiğin bir hikaye bence de önemli. Birincisi modern burjuva toplumlarına baktığımızda kültürel ürünlerin tamamının piyasalaştığını biliyoruz. Yani bu hepimizin bildiği bir şey artık konuşmuyoruz. Peki bunun piyasalaşmasının hani üretim süreçleri dışında insanların alınmamasına dair nasıl bir etkisi var? Şöyle bir etkisi var aslında. İlgili toplumsal formasyon neyse, yani ABD'den bahsediyoruz mesela. En nihayetinde gündelik olarak bu toplumsal formasyonun geçmişi yeniden yazılıyor, değil mi? Bizim
Evet.
mitoloji dediğimiz, güncel anlamıyla mitoloji dediğimiz o klasik mitoloji geleneğinden bahsetmiyorum. Süper kahramanlar, işte polisiyeler vesaire aracılığıyla icat edilen, yeniden üretilen o mitolojiler aslında bugünü yeniden anlamak, bugünün bir takım politik tartışmalarını, kültürel tartışmalarını göz ardı etmek ya da değiştirmek için icat edilen şeyler. Dolayısıyla senin hani bu transhümanizm, aşkıncılık üzerinden örneklediğin şey bana öyle de gelmiyor. Bana daha ziyade mesela orada baskın olması, göçmen olması gibi geliyor. Çünkü en nihayetinde Orta Batı'da beyaz bir çiftçi ailesinin, zor koşullarda yaşayan bir çiftçi ailesinin yanına düşen bir göçmenin sonra o aile tarafından yetiştirildikten sonra, o şekilde sosyalleştikten sonra, bir Orta Batılı Amerikalı gibi sosyalleştikten sonra o toplumsal düzenin koruyucusu haline geldiği bir öyküden bahsediyoruz burada, değil mi? Dolayısıyla
Evet.
o yüzden benim için bu aşkıncı kısmından çok aslında hiçbir zaman var olmayan bir ABD hayalini, bütün göçmenlerin kabul edildiği, kendi tikel özellikleri, farklılıklarının bir kazanım olarak kabul edildiği, bunun karşılığında da ilgili göçmenin o toplumsal formasyonun verimli bir üyesi, onun koruyucusu haline geldiği bir öykü biçiminden, bir mitolojik hikayeden bahsediyoruz aslında burada. Ve bu 30'lar boyunca da Roosevelt hükümetlerinin yapmaya çalıştığı şeylerden biri tam da böyle bir hayal dünyası icat edebilmekti. Yani ABD'deki tüm o gergin sınıf çatışması sürecini bir tür uzlaşmayla işte hem işçi sınıfının kendi içinde hem de hakim sınıflardan işçi sınıfının farklı fraksiyonlarına doğru gelen ırkçılığı çözmeden bir araya da yaşanabilir bir hale getirmekti zaten. Dolayısıyla hani doğrudan doğruya Superman üzerinden konuştuğunda zaten öykünün tamamı oldukça politikti ve ABD işçi sınıfıyla alakalı bir öyküydü.
Peki insanların neden bu tip mitolojilere ihtiyaçları var?
Bu emperyal habitus geçmiş dediğin yer biraz oraya bağlanıyor. Türkiye'de olsak mesela hepimizin çok iyi bildiği bir ortak geçmiş, ortak ata geri dönülecek ve özlenecek ortak zaman arıyor olsak hani buna çok zor değil. Bir emperyal geçmiş olduğu için yaşadığımız coğrafyanın isteyen bunu Osmanlı İmparatorluğu'na, isteyen erken cumhuriyete, isteyen de Roma İmparatorluğu'na kadar falan götürebiliyor. Şimdi ama ABD özelinde bir kolonyal devlet, yani settler kolonyal bir devlet olduğunu düşündüğümüzde buranın, yani bir takım göçmenlerin işte 18. 17. ve 18. yüzyılda işgal ettiği, yerlilerinin bir kısmını öldürdüğü, bir kısmını köleleştirdiği falan bir coğrafyadan bahsettiğimizde, burada oraya dair başka bir geçmiş, başka bir mitolojik dünya, zaten oraya ait bir dünyayı bulmak çok zor. Özellikle de eğer bir ortalama beyaz ve sadece Amerikalıysanız, değil mi?
Evet.
Dolayısıyla da senin sanırım merak ettiğin şeylerin bir yanı bu. Ve ilk başta söylediğimiz bu öyküler kaçınılmaz olarak faşist bir dünyada geçer iddiasını destekleyen bir unsur da olacak bu. Bu öykülerin hepsi kaçınılmaz olarak olmayan bir tarih yaratmak zorundalar. Ve yarattıkları tarihin herkes geçmişini uydurur, yeniden yazar. Tamam. Ama bunun elle tutulabilir kişilerini ve aktörlerini işte 300 yıldan geriye götüremiyor olmak gibi problemleri var. Eric Hobsbawm'ın örneğini hatırlayalım mesela. Eric Hobsbawm bu Westernler ve kovboy mitolojisi hakkında yazdığı zaman da bize şunu söylüyordu. Hepimizin aklına kovboy dediğimizde Clint Eastwood geliyor ama eğer tarihi verilere bakarsanız ABD'deki kovboyların önemli bir kısmının Meksikalı olduğunu görürsünüz diyordu. Oysa bu popüler kültürel imgelemdeki 19. yüzyıl boyunca ABD'de de çok satan Western romanları, sonrasında da filmler bize çok daha farklı bir öykü anlatıyordu. Olmayan bir geçmişi icat ediyordu. İşte Avrupa'dan oyalı bu şekilde geldikten sonra bu zor, karma karışık kıtayı sadece kendi iradesiyle kontrol altına alan bir takım beyaz adamlardan bahsediyordu. Halbuki bunun işte sembolik imgesi olan kovboylar filmlerden falan da gördüğümüzde hiç o beyaz adamlar falan değildi. Dolayısıyla niye böyle bir mitoloji inşa ediliyor ve nasıl inşa ediliyor dediğinde bir takım toplumsal grupların kendi geçmişlerini icat etme, seçici unutma ve seçici hatırlama mekanizmalarından bir tanesi ana dalga çizgi romanlar. Bu yüzden de ABD içinde 60-70 yıldır okunmaya devam ediyorlar. Son 20 yıldır da tüm dünyada izleniyorlar.
Ana yapılarının asla değişmediği, tarihsiz, toplumsuz tiplemeler sunarak insanların bunlarla özdeşleşmeleri beklenerek nereye varılmaya çalışılıyor? Devlet otoritesi yerine konulan bu karakterlerle belirli sınırları aşmadan, örneğin dünyadaki yoksulluğa isyan etmeden, eğlenerek pasifize olmamız mı bekleniyor? Bu tiplemelerin ana hatları aynı kalsa da dönüştürülen bir yanları da var. Sosyal politik iklime göre mi, yoksa biz izleyiciler üzerinden halklara dayatılmak istenen ideolojilere göre mi dönüştürülüyorlar?
Şimdi burada iki potansiyel açıklama biçimini sormuş olduğun gibi anladım ben aslında. Biri bu doğrudan pasif alımlayıcı iddiası. Hani bu popüler kültür ürünlerin çoğu için, sinema için, televizyon için vesaire falan da çok kullanılır. Hani işte iletişim teorisi de olabilir, bu kültürel çalışmalar, ideoloji çalışmaları vesaire de olabilir. Buralarda hani bu işin bu kadar net, tek taraflı olmadığını biliyoruz. Yani hiçbirimizin tüketici de olsak doğrudan doğruya pasif birer alıcı olmadığını biliyoruz. Ve bu yayınların çoğu da açıktan her zaman birer propaganda nesnesi olarak planlanmıyorlar. Hani planlandıkları örnekle de bir 15-20 dakika önce konuşmuştuk zaten. İkinci Dünya Savaşı örnekleri vesaire buralarda olduğu gibi. Bunun dışında konuşabileceğimiz bence bu spesifik noktada başka bir biçim daha var. Birincisi hani bu alımlanma sürecinin karşılıklı bir ilişki olduğunu kabul etmek mantıklı geliyor bana. Nasıl bir karşılıklı ilişki? Hani biraz önce örnek olarak Superman üzerinden falan da konuşmuştuk. Bu öykülerin tamamı yazarının ve çizerinin ideolojik fikrinden, şuradan buradan bağımsız olarak belirli sebeplerle başarılı oluyor. Yani ben işte geçen de burası için 2021 yılında en çok satan çizgi romanlara falan baktığımda da burada böyle bir başarıyla yazarla çizerin ideolojik pozisyonu ve öykünün ana fikri arasında bir korelasyon olmadığını görmenin çok kolay olduğunu fark ettim. Ama bu çizgi roman tarihi üzerine falan çalışan sosyal bilimcilerin bize söylediği burada şöyle bir şey var. Daha temel takip edebileceğimiz ve işte The Boys örneğinde diziyi ya da tüm bu çizgi roman filmleri örneğinde genel sektörü tartışabileceğimiz yer. O da ilgili öykülerin hangi pozisyonu tuttuğundan ziyade bir nasıl bir dünya tahayyül ettiği, neyi dışarıda bıraktığı, neyi gerçek kabul ettiği. Buna odaklanabiliriz. İkincisi hangi politik, kültürel, güncel meseleleri konuştuğuna odaklanabiliriz. Çünkü eğer hangileri ne anlatıyor ve başarılı oluyor bunların diye soruyorsak, ABD tarihi üzerinden baktığımızda o tarihsel dönem hangisi ise, o dönemin temel tartışmaları neyse, o tartışmaları yapan öyküler başarılı oluyor. Buradaki bir nedensellik ilişkisinden bahsetmiyorum. Bir korelasyon var burada. Onu hani verilere bakarak herkes görebilir. Dolayısıyla bir hani bunu teslim etmek gerek. Dolayısıyla da aslında karşılıklı ilişkisel bir alımlama sürecinden bahsediyoruz. Sizin ne anlattığınızdan ziyade ideolojik çıktığınızın, amacınızın, öykünüzün, nasihatın ne olduğundan ziyade hangi gerilimi, hangi çelişkiyi, hangi tartışmayı öne çıkardığınız ve bunun gündelik anlamda işte hedef kitlenize bir karşılığı olup olmadığı meselesi daha önemli. İkincisi, hani bu tarihsizlik ve toplumsuzluk meselesine bağlamak için bunu söyleyeceğim. İkincisi, türünüzün içinde hareket ettiğiniz türün bir takım yapısal özellikleri vardır. Bunlar da sizin hareket alanınızı belirler. Şimdi çizgi romanlar için biraz parça parça konuştuk bunu. Ne dedik? Bir, yaratıcılarının fikri mülkiyet haklarına sahip olmadığı bir sektörden bahsediyoruz dedik.
Evet.
Batman, Superman, Örümcek Adam vesaire bunların yaratıcıları sahipleri değil. Dolayısıyla çok basit bir şey var. Bu öyküler başarılı oldukları sürece devam ederler. Yazarın kreatif kararları, işte diyelim ki kahramanından sıkılıp onu öldürme çabası bir anlamı yoktur. Hani bunu ünlü Sherlock Holmes hikayesinden hatırlayın. Conan Doyle Sherlock Holmes'u yazmaktan çok sıkılıyor. En son o meşhur şelale öyküsünde, Rahim Ak şelalesi öyküsünde öldürüyor Sherlock Holmes'u. Sonra insana kapısına dayanıyorlar. Hayır öldüremezsin. Bir tane daha yazacaksın. Bir tane yazacaksın diye. Sonra yazmaya devam etmek zorunda kalıyor konuda. Bunun kurumsal bir otorite tarafından iş sözleşmesine bağlanmış biçimini düşünün. Birincisi bu sizin anlatabileceğiniz öykünün sınırını belirliyor zaten. Ana karakterinizi öldüremiyorsunuz. Dünyanızı inşa ettiğiniz dünyanın sınırlarını çok fazla değiştiremiyorsunuz. Yani statikoya dönmek zorundasınız. Üçüncüsü, piyasa açısından çok büyük kabul edilebilecek riskleri alamıyorsunuz. Öykü anlatıcılığı yöntemi itibarıyla da, ele aldığınız temalar itibarıyla da, temel iddialarınız, öyküde öne sürdüğünüz temel iddialarınız açısından da. Dolayısıyla ürünün mülkiyetine sahip olup olmadığınız onun muhteviyatını sınırlıyor, belirliyor demiyorum. Hareket alanınızı sınırlıyor. Bir de bu karakterlerinizi, kahramanlarınızı sahibi olan şirket, popüler kültürünün gerçek sahibi olan şirket, mesela Disney örneğinde olduğu gibi, mesela Warner Bros. Örneğinde olduğu gibi, farklı farklı eğlence sektörünün damarlarında, dallarında örgütlenmiş ve kendi telif haklarına sahip olduğu ürünleri buraların her yerinde kendisi tüketiciye sunmak ister hale geldiğinde, dolayısıyla kaçınılmaz olarak olacak şey şu, sizin öyküleriniz sadece ve sadece şimdi de geçen öyküler haline geliyor.
Şimdi de geçen derken neyi kastediyoruz?
Örneğin Yüzbaşı Amerika çok satan bir karakterinizse sizin ve bunun da bir kendine ait tarihi varsa, yani biraz önce konuştuğumuz gibi İkinci Dünya Savaşı'nda icat edilmiş, 1950'lerde antikomünizm furyası sırasında komünist avı yapmış. 60'lara geldiğimizde bu karşı kültür hareketleri tarafından yeniden yoğrulmuş. 70'lerde de Nixon meselesiyle beraber devletle arasını açmış bir karakter görürsünüz. Herhangi biri Wikipedia'dan bu Kaptan Amerika sayılarının dönüşümüne falan bakabilir. Şimdi buradaki tabii şöyle bir problem oluyor. Bu aynı karakter nasıl bu dönüşümü geçirebiliyor, değil mi? Çünkü normal şartlar altında belirli bir öykünün, belirli karakterlerin bir trajektörisi, bir hattı, gidişi, öykünün yapısal sınırları olur ve genellikle de bu yazarın, çizerin elindedir. Hatta karakter çok saçma sapan değişimler geçirdiğinde, ya bu lost, bozmaz, bozmaz diyorduk, bozdu vardı ya, böyle dalga
Evet.
geçeriz. Filmlerle, romanlarla vesaireyle. Ama çizgi roman sektöründe mülkiyetin şirkette olmasının getirdiği başka bir şey, tarihi her zaman yeniden yazabilmeniz. Aynı gündelik siyasette olduğu gibi. Dolayısıyla 1940'larda Nazilere karşı savaşan Yüzbaşı Amerika ile 1950'lerde Amerikan vatandaşlarını avlayan, komünistlikle suçlayıp avlayan Yüzbaşı Amerika'nın aynı kişi olmadığını iddia edebiliyorsunuz 1970 yılına geldiğinde. İşte buna
Evet.
retroactive continuity diyoruz. O çizgi roman literatürünün içinde. Bu size inanılmaz bir avantaj da sağlamış oluyor. İlgili ürününüz sattığı sürece tarihsel koşullar nasıl değiştiyse, o günün popüler tartışma biçimi her neyse oraya sokabileceğiniz amorf, dolayısıyla tarihsiz bir karakter haline gelebiliyor. Çünkü ortalama bir İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış beyaz New Yorklu erkeğin 2022 itibariyle hayattaysa hem LGBT haklarını hem siyahların haklarını hem işçi sınıfının haklarını eş zamanlı olarak savunması aynı zamanda da ABD devletinin güvenlik teşkilatının içinde bulması çok gerçekçi bir ihtimal değil, değil mi?
Kesinlikle
Ama bu
değil.
karakteri ama bu karakteri bu şekilde yeniden icat edebiliyorsunuz. Bu da türün yapısından kaynaklanan bir şey. İki sorunu cevaplamak istersek, yani nasıl tarihsiz ve toplumsuzlaştı burası dersek, yani bir belirleyeni de türün yapısıyla alakalı, öykülerin nasıl inşa edildiğiyle alakalı bir kısmı var. Hani toplumsuzdur dedim, onu söyle, yani açmamıştım, onu da izin verirsen açayım 2 dakika. Herhangi bir süper kahraman öyküsüne, bu işte ilk 10 film dedim ya, dünyanın en çok izlenen filmleri. Bunların
Evet.
içinden birine ya da çizgi romanlara bak. Buralarda sen de söylemiştin, bir aşkıncı kahramanlar
Evet.
ve suçlular dışında, bir de kuvvetli muhtemel devlet aygıtı dışında herhangi bir öznenin olduğunu göremezsin. Ve bu
Halk
söylediğim
yok bir
mesela...
kere. Halk yok mesela. Bir top kitle yok.
Sadece
Birilerini
kaçanlar
mesela
olarak.
destekleyen, devleti tutan veya işte kahramanlı veya kötüleri tutan birileri yok. Hiç kimse yok.
Oldukları zaman bile özne olarak yoklar. Mesela hani The Boys üzerinden düşün. Şimdi The Boys'un karakterlerini sayalım. Ana karakter Huey tamamen kişisel sebeplerle öyküye dahil oluyor.
Evet, kız arkadaşları olduğu
Bir
için.
diğer ana karakter Billy Butcher benzer bir şekilde güvenlik teşkilatının içinde ama kendi eşini benzer bir şekilde kaybettiğini düşündüğü için
Evet.
öyküye dahil oluyor. İlgili antagonist süper kahramanları düşünelim. İşte Homelander, ana Superman muadili olan karakter. Askeri sınai kompleks tarafından icat edilmiş ve yetiştirilmiş biri. Black Noir'ın kim olduğunu bilmiyoruz bile. Yani kişisel bağlantısını geçelim. Şimdilik toplumsal bağı da yok. Yani çizgi romanı takip ederlerse benzeri olacak. Yani onu açacaklar büyük ihtimalle. Onun için spoiler vermemiş olalım. Böyle böyle devam edebiliriz. Diğer karakterler için de devam edebiliriz. Öykünün adımlarını düşünelim mesela. Öyküdeki hiçbir adım toplumsal bir özne ya da toplumsal bir süreç aracılığıyla aktive olmuyor. Değil mi? Aynı şeyi Superman filmleri içinde söyleyebilirsin, aynı şeyi Batman filmleri içinde söyleyebilirsin, işte
Evet.
Avengers filmleri vesaire içinde söyleyebilirsin. Yani kitleleri nesne olarak gördüğümüz durumda bile ya da toplumsal ilişkileri nesne olarak gördüğümüz durum olsa bile bunlarda hiçbir süper kahraman öyküsü bir özne olarak, bir yaratıcı unsur olarak, yani dönüşümü tetikleyen, olayı tetikleyen unsur olarak herhangi bir toplumsal ilişkiyi ya da herhangi bir toplumsal özneyi, bir etnik grubu, bir dini grubu, bir sınıf fraksiyonunu, bir statü grubunu vesaire kullanmaz. Bunu düşünemez bile. Hani bunun da yine öykünün yapısıyla alakalı bir yanı var bence. David Graeber'ın tespiti bu. David Graeber bize şeyi hatırlatıyor. Önce şunu soruyor. Ya süper kahraman öykülerinde değişimi kim sağlıyor? Diye soruyor. Kötü adamlar sağlıyorlar genellikle. Bir takım ilginç projeleri oluyor bunların. İşte Ra's al Ghul Batman filminde dünyayı nüfusunu kontrol etmeye çalışıyordu. Avengers filmlerinde Thanos nüfusun yarısını, galaktik nüfusun yarısını ortadan kaldıracaktı. İyi karakterler de bunu engellemeye çalışıyorlardı, değil mi? Yani dolayısıyla dönüşüm işi, değişim işi, radikal değişim işi ilginç bir şekilde sadece filmin antagonisti olan ya da dizinin ya da çizgi romanın antagonisti olan karakterlerin aklına gelen bir şey. Batman mesela şirketini satıp hani tüm gelirini dağıtmayı ya da ne bileyim en azından sahip olduğu şirketlerde sendikalaşmanın önünü açmayı falan düşünmüyor hiçbir zaman. Onun yerine oradan kazandığı parayla Gotham'lı yoksulları dövmeyi düşünüyor, değil mi? Yani toplumsuz olma hikayesinden anlatmaya çalıştığım şeyin bir kısmı da bu. Hani buradan sonra vaktimiz kalırsa bunun doğrudan şiddetle de alakası var. Onu da konuşuruz. Ama biraz önceki soruna benim aklıma gelen bu iki nokta var cevap olarak.
The Boys'ta süper kahramanların ulusal güvenlikte kullanılması, devletin kolluk kuvvetlerinin özelleştirilmesi gibi bir mesele var. RoboCop örneğinde benzer bir durum felaketle sonuçlanıyordu. Birinci sezon sonunda The Boys'da da bu kahramanların yeteneklerinin aslında tanrı vergisi olmadığı, laboratuvarda üretildikleri ortaya çıkıyor. Bu noktada birileri halka, evet biz bu tipleri üretiyoruz, bunu da kitleleri tüketime yönlendirip hem finansal hem de düşünsel olarak etkisizleştirmek için kullanıyoruz mu diyor.
Hayır. Bunun çıktığı yerler mesela işte atıyorum Transformers'da vesaire bunu görebilirsin. Çünkü doğrudan doğruya Savunma Bakanlığı ile beraber yapılan filmler vesairedir. Ama The Boys için düşündüğünde hani bir işte bu üretim sürecine bir bakalım. Diziden önce çizgi roman üzerinden. Hani yazarın çizerin kendisinin sahibi olduğu şeyler bunlar. Mesela belli bir hareket alanları var. O zaman o yazara çizere bakabiliriz. Eğer ürün bunlarınsa, dolayısıyla bir şirket müdahalesinin olmadığı bir yerden bahsediyorsak, Garth Ennis'in kim olduğuna, çizgi romanı yazarı vesaire baktığımızda, orada şey görüyoruz bir kere. 80'lerin sonunda tam bu ABD'de çizgi romanın, popüler kültürün nesnelerinin yapı sökümünün yapıldığı bir zaman vardı. Dinleyiciler bunu Alan Moore'un çizgi romanlarından bilebilir. V for Vendetta, Watchmen gibi. İşte sonra Neil Gaiman, Grant Morrison gibi yazarların ABD piyasasına girdiği ve ürünler vermeye başladığı zamanlarda piyasaya giren biridir Garth Ennis. Ve kendisi de içinde bulunduğu türün bir tür yapı sökümünü yaparak ünlü olmuş biridir. Dolayısıyla yani kategorik olarak şey diyebilirim sana ben ilk aşamada. Yok yok büyük ihtimalle öyle değildir ya başka bir şey olması lazım.
Peki tırnak içinde o başka bir şey ile ne kastediyoruz?
Bence orada bir filmi biraz geri sarmak gerek. Bu birincisi Garth Ennis doğrudan doğruya çizgi romanda sektörün hem güvenlik sektörünün hem çizgi roman sektörünün hem de medya sektörünün genelinin, televizyonun vesairenin falan, haber televizyonlarının vesaire. Tam da Irak Savaşı zamanındaki, işte 90'ların sonu 2000'lerin başındaki halini parodi etmeye çalışıyordu. Onlarla dalga
Evet.
geçmeye çalışıyordu. Onları açığa çıkarmaya çalışıyordu, kendi anladığı dünyadan. Dizide bunu güncelleyen versiyonunu yapıyor aslında. Yani Obama dönemi ve sonrası Trump dönemi ABD'de askeri sanayi kompleks, reklam şirketleri ve bunun parçası olan bu ünlüler, sosyal medya ünlüleri vesaire. Bunların arasında güncellemeye çalışıyor tüm tartışmasını. Dolayısıyla böyle bir hani doğrudan doğruya bir tür kısadan hisse vermekten ziyade öbürü nasıl 2000'lerin başındaki War on Terror, terörle savaş konsepti üzerinde kurulan ABD düzenini, yeni düzeni hicivetmeye çalışıyorduysa, bu da bir yanda progresif neoliberal diyebileceğimiz, işte kendini feminist ikonu ve siyah dostu olarak yeniden üreten Hillary Clinton, o Clinton ailesi vesaire demokratların olduğu, bunların tam karşısında da Trump'ta sembolleşmiş bir tür yeni faşizmin bulunduğu ikili, çok da dar bir siyasal alandan bahsediyoruz ya 2008 sonrasında ABD'de. Şu an dizinin yaptığı aslında bu tartışma düzeyini, bu alanı hicivetmeye çalışmak. Dolayısıyla ben öyle çok net bir kısaların hissesi olduğunu düşünmüyorum. İki tarafa da dalga geçmeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu da örnekleyebilirim de sana. Hatırla, ikinci sezonda Nazi olduğu ortaya çıkan bir karakter vardı. Bu karakteri üç kadın karakter, dizinin üç ana kadın karakteri beraber dövüyorlardı. O sahne Marvel'ın bu meşhur Avengers Endgame'deki tüm kadınları yan yana dizdiği sahneye dalga geçmek için icat edilmiş bir sahneydi. Yani ama öte yandan da bu bahsettiğim neo-Nazi karakter, orada öldürdükleri, Trump döneminde inanılmaz popülaritesi artan YouTube, Twitter, 4chan vesaire gibi sosyal medya kanallarında genellikle de genç beyaz erkekleri örgütleyen ve onları da işte saçma sapan ürünler satarak kazıklamaya da çalışan bir yeni sağcı faşist sosyal medya kişilikleri, ünlüleri grubuyla dalga geçmek için, onu bir tür faş etmek için yapılan bir şeydi. Dolayısıyla o siyasal çatışma hatlarının tamamıyla dalga geçmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Yazarın, çizerin ve diziyi uyarlayan Erik Kripke'nin. Ha, bunun alınmamışı böyle mi olur dersen tabii ki olmaz. En nihayetinde Amazon'da yayınlıyorsun bunu. Ve orada da yine şeyi konuşmak lazım. Bu güvenlik sektörünün dönüşümünü bir de buraya nasıl bağlayabiliriz diyordun. Orada yine o zaman biraz önce söylediğimi yapacaksak. Yani bir yarım saat oldu galiba, çok konuşuyorum çünkü. Onu
Evet.
yapacaksak eğer, işte öyküde kim ne anlatıyordan ziyade hangi güncel siyasal kültürel tartışmayı yapıyorlar dediğimizde, senin bu söylediğin iki unsur. Bir, güvenlik sektörünün ABD'de özelleşiyormuş gibi görünmesi. 70'lerin ikinci yarısından itibaren başlayan, bu bizim artık ezberlediğimiz neoliberalizm dediğimiz, devletin yeniden organizasyonu, piyasanın yeniden organizasyonunu içeren bir mantığın zaten ABD'de gerçekleştirdiği bir şey. ABD'deki özel hapishanelerin yaygınlaşmasını vesaire düşün mesela. İç güvenlik sektöründe polis ve diğer kolluk kuvvetlerinin hem finansmanını hem de nasıl militarize olduklarını, ordunun terörle savaş sırasında kullandığı ve buradan çıkan eskiyen ağır silahları, tankları vesaire nasıl küçük kasaba şeriflerinin vesaire satın aldığını düşün.
Evet.
Aslında böyle bir mekanizma zaten ABD'deki güncel siyasal tartışmanın bir parçası. İkincisi, hani süper kahramanların şirketin malı olması, sonra da ulus ötesi müdahalelerde kullanılmasından
Evet.
bahsediyordun ya. Şimdi bununla doğrudan karşılığını ABD güncel siyasetinde bulmak mümkün. En nihayetinde 2008 hem Irak ve Afganistan işgaliyle beraber özel askeri firmalardan haberdar olmuştuk dünyadaki herkes olarak biz. Bunlar genellikle eski faşist iktidarların Latin Amerika'da vesaire ya da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tecrübeli askerleri vesairelerini bir kere bu sistemler tasfiye ettikten sonra bunlara iş veren ve başka üçüncü dünya ülkelerinde darbelerde, efendime söyleyeyim, bir takım hakim sınıf fraksiyonlarının kendi iç çatışmalarında ya da doğrudan doğruya kitlesel hareketleri bastırmak için
Bulunan.
örgütleyen bir takım şirketler olduğunu biliyorduk. Nitekim Halliburton dediğimiz bu işleri yapan bir şirketti. Ya da daha sonra ismini değiştiren ve bu Irak, şimdi adını unuttum. Irak Savaşı'nda işgalinde sayısız insan hakları ihlali ve insan tutucu işleyen şirket falan. Stillwater olabilir, hatırlamıyorum. Neyse, bu şirketi falan düşündüğünde bu şirketin personel kadrosu, yani o özel askeri güçlerin tamamı The Boys'un ikinci sezonundaki Stormfront'ta çok benzer bir geçmişe sahiptir. En nihayetinde o karakter de 40'larda Nazilerin deneylerinde Nazi süper kahramanı olup savaş kaybedildikten sonra Amerika tarafına geçen bir karakter olduğu çıkıyordu. Değil mi?
Evet.
Sadece bu da değil, bu hikaye, yani eski Nazilerin ABD güvenlik teşkilatı tarafından içerilmesi meselesi ve iç güvenlik teşkilatında Nazi pratiklerinin takip, izleme, yıldırma pratiklerinin hem FBI tarafından hem NSA tarafından kullanılmasına dair çok geniş bir literatür artık var. Afişe olmuş açık kaynaklar aracılığıyla ve biz bu kurumların çoğunda İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi hatlarında bulmuş bir takım güvenlik teşkilatı üyelerinin, personelin bulunduğunda biliyoruz, danışman düzeyinde vesaire falan. Değil mi? Dolayısıyla bir, hani bu özelleştirme kısmını konuşabiliriz dediğin gibi. Ve o çok net 70'ler sonrasında, aslen de 90'lardan itibaren ABD'deki güvenlik sektörünün piyasalaşmasıyla alakalı. En kolay örneği Vakan'ın yazdığı hapishane meselesidir. Ama ikincisi de İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ABD'de devam eden bu eski Nazilerin güvenlik teşkilatının içine, araştırma geliştirme teşkilatının içine alınması süreci. Nitekim çizgi romanda diziye göre çok daha yoğun bir kısımdır bu. Çok daha uzun uzun işlediği bir kısımdır Guardians'ın. Belki 3. sezonda falan da görürüz. Ha, Amazon bunu niye yayınlar? Şu yüzden yayınlar, hali hazırda hem politik bağlantıları açısından hem de Kongre ve Senato düzeyindeki bağlantıları açısından bu klasik ABD sanayisi, işte ABD sanayi sermayesinin takım geleneksel kanadı diyebileceğimiz, işte oil, silah endüstrisi vesaire gibi kanatlarıyla, işte Amazon'da, Facebook'ta ve Google'da temsil edilen teknoloji sektörünün kanatları arasında zaten bir politik ayrışma da var. Bunlar bir takım konularda beraber çalışıyorlar. Örneğin işte ortalama bir Amerikan vatandaşının tüm verilerinin toplanması ve güvenlik teşkilatı tarafından takip edilebilmesi. Bu Snowden'ın sızdırdığı şeyler. Ama bazı başka çıkarlar konusunda da baya karşı karşıya geliyorlar. Dolayısıyla böyle bir öykünün Amazon'da bulunması eski Amerika'yı, yani Türkiye'de konuşulduğu biçimde söyleyelim, eski Türkiye gibi söyleyelim. Eski Amerika elitlerini problematize ettiği sürece çok da problem değil. İşine de gelir, hatta Jeff Bezos'u çok da mutlu ediyordur büyük ihtimalle. Sınırların orada kalması, eski tip bir işte Rupert Murdoch benzeri bir medya patronunu, işte büyük bir sağlık sektöründeki şirket gibi bir şirketi ve askeri sanayi komplekse doğrudan bağlantılı Halliburton gibi bir silah şirketini vesaire hicvediyor olma ihtimali yani büyük ihtimalle içinin yağlarını da eritiyordur Jeff Bezos'un.
Bu noktada Batman'den bahsetmek istiyorum. Tim Burton'ın üçlemesindeki tiplemenin Nolan filmlerindeki karakterden çok daha fantastik olduğunu konuşmuştuk. Nolan üçlemesinde gerçek dünyaya daha uygun bir tip olduğundan da bahsetmiştik. Orijinal üçlemede kahraman tek başına adaleti sağlarken bir anlamda hem yargıç hem cellat rolü üstlenirken kanun kuvvetleriyle el ele kol kolayken ve hatta kendisine özel bir yarasa sinyali bile varken hiçbir direnişle karşılaşmadığı noktadan Nolan'ın filmlerindeki kanun kaçağı durumuna nasıl geliyor? Bu bize ne anlatıyor?
Şiddeti vaktimiz kalırsa konuşuruz demiştik. Ben kendi istediğim yere bağlamış olacağım biraz ama sonra cevap vereceğim belki. Yani hani öyle bir yere bağlamaya yarar. Ya birincisi şöyle bir şey var şimdi. Hani bunlar tarihsiz karakterler oldukları için, öyküler oldukları için zaten sürekli yeniden üretiliyorlar. Batman de sürekli yeniden üretiliyordu. Ve aslen kara film türünden çıkan bir karakterden bahsediyoruz biz. 40'larda dolayısıyla bir tür polisiye dedektiflik öyküsü gibi. 50'ler 60'lara geldiğimizde yani ABD'de çizgi roman sektörü sıkı bir sansürden geçtikten ve şiddet unsurları azaltıldıktan kara film modası da geçtikten sonra ne yapacağını çok bilemiyorlar zaten Batman'e. Ve bizim Tim Burton gotiğine varacak ama daha o karanlık düzeyi olmayan slapstick komedi gibi bir Batman dönemimiz var. Türkiye'de de Show TV falan bunun dizisini veriyordu ben çocukken. Onu izleyenler hatırlar. 60'lar komedisi gibi giden bir şey vardı. 70'lerin ikinci yarısı 80'lerden itibaren bu öyküler değişmişti zaten. Dolayısıyla Tim Burton bunun üzerine kuruyordu kendini. Nasıl değişmişti? Tam da Amerikan siyasetinin dönüşümün çerçevesinde değişmişti. ABD'de 70'lerin ortasında bir biçimi krize girmişti. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan işte sermaye ile işçi sınıfı arasındaki devlette temsil edilen bir tür sosyal demokrat çözüm artık sermaye sınıfının kendi isteğiyle dağıtılmıştı. Ve büyük kentlere falan baktığınızda çok ciddi bir yoksulluk, suç ve işte uyuşturucu bağımlı, madde bağımlı vesaire görüyorduk. Zaten 70'lerin ikinci yarısı dediğimiz bizim neo noir türünün de ortaya çıktığı zamandı, değil mi? Dolayısıyla 80'lerdeki Batman dediğimiz bizim bu görsel hafızasının tamamını, öykü hafızasının tamamını buralardan alan, yeni noir türünden alan ama Tim Burton'a kaldığı için fantastik gotik arasında gezen bir öykü. Zaten o Tim Burton'ın ikinci filminden sonra Schumacher'ın yaptıkları falan hem tutmamıştı hem de çok çocukça vesaire bulunmuştu. İki tane film çekti çünkü Schumacher. Çizgi roman filmidir, bunun absürt olması gerekir dedi. Kimse ciddiye almadı onu. O ayrı bir hikaye. Ama nasıl oldu da Nolan'a geldik? Çok basit, yine bağlamını oturtalım. Nolan'ın filmlerine baktığında, özellikle üçüncü film için düşündüğümüzde, Seattle sonrasında, 2001 sonrasındaki ayaklanmalar sonrasında çekilen filmlerden bahsediyoruz. İkincisi de toplumsal hareketliliklerin, eylemliliğin ABD'de, Kuzey Avrupa'da vesaire Batı Avrupa'da oldukça yaygınlaştığı bir dönemden ve hem hakim sınıflar tarafından hem de buraların orta sınıfları tarafından da potansiyel olarak bir taraf seçilmesi gerekirse iki tarafa da gitmeye eğilim olan aktörler tarafından da tukaka edildiği bir dönemden bahsediyoruz aslında. Yani bu Occupy hareketiyle New Yorklu zenginlerin dalga geçtiği, şampanya içtikleri falan fotoğrafları attılar. Öyle bir zamanın filmleri bunlar. İkincisi, ABD üzerinde bu başka bir alternatif yok fikrinin hem çatırdadığı kısmen hem de hakim sınıfların bütün kanatlarının bu fikir çatırdamasın, başka bir alternatif icat etmeye çalışmasın insanlar diye bir araya gelmeye çalıştığı bir siyasal dönemde, değil mi bu? İşte
Evet.
Occupy'ı nasıl bastırabilirsek bastıralım vesaire diye şeylerin döndüğü, makul siyaset yapmamız gerektiğini bize anlattıkları ve kitlesel hareketlerin tamamının ABD örneğinde, Batı Avrupa örneğinde suç, düzen bozuculuk gibi kategorilerle tanımlandığı bir dönemdi bu. Şimdi bu çizgi romanları ve Batman filmleri nasıl açıklıyor? Şiddetle ne alakası var diyeceksin. Şimdi şöyle bir alakası var bence. Şimdi birincisi hani dedik ya toplumsal aktörlerin bulunmadığı, dönüşümü gerçekleştiremediği, tarihinde unutmayı tercih eden bir öykü anlatma biçiminden bahsediyoruz demiştik.
Evet.
Bunun şiddetle de ilgili spesifik bir problemi var bu türün. Bunu da yine David Graeber'dan alarak söyleyeceğim. Şimdi ve biraz geriye saracağım hikayeyi. Şimdi sen de dedin ya Batman nasıl oluyor da bir kamu otoritesiymiş gibi davranıp aynı zamanda suçlu durumuna da düşebiliyor. Kamu otoritesiyle yan yana hareket edip polisle vesaire bir film sonra nasıl oluyor da suçlulaşıyor? Çok basit. Çünkü ortalama bir süper kahraman filminde ya da çizgi romanında nasıl toplum yoksa suçlu ve polis dışında da bir pozisyon yok. Bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Yine başa sararak söyleyeyim. Şimdi süper kahraman çizgi romanlarının ve filmlerin tamamı kurulu toplumsal siyasal düzenin yeniden üretimi üzerine. Bunun dönüştürülememesi, dönüştürülmesinin kendisinin bir potansiyel katastrof yaratması fikri üzerine kuruludur. Hani demiştim ya kim dönüştürücü ilginç şeyler yapıyor bu filmlerde? Sadece kötü adamlar yapıyor. İyi
Evet.
adamlar ve kadınlar dönüştürücü hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü dönüştürücü her şey çok korkunç bu öykülerde. Peki niye? Bu yeni sağcı anayasa anlayışının ve popüler kültürel bakışın ABD üzerinde de Avrupa üzerinde de çok yaygın ve baskın olmasıyla alakalı. Bunu biraz açayım. Şimdi herhangi bir düzenin dönüşümü meselesi tarihsel olarak baktığında genellikle kolektif şiddet, kolektif düzen bozma eylemleriyle gerçekleşiyor. İşte burjuva devrimleri oluyor ve bir anayasal düzen kuruyorsun. Halk, soyut bir halk icat ediyorsun. Sonrasında bir işte işçi devrimleri oluyor ve işte proletarya diktatörlüğü ilan ediyorsun vesaire. Bunun son kısmına kadar olanı, yani düzenin nasıl kurulduğu, nasıl inşa edildiğiyle ilgili sorular, yeni sağcıların falan da liberallerin de kabul ettiği yerler, değil mi? Yani Amerika'nın kendi mitolojisine baktığında, gücünü uhrevi bir yerden aldığını iddia eden bir krallığa karşı, İngiliz krallığına karşı, soyut bir halk kitlesinin, ABD'liler, koloniler bir araya gelip zor kullanmak suretiyle bu rejimi değiştirdiği, yerine de hak ve haklı yeni bir düzen kurdukları bir hayal dünyaları, mitolojileri var bu insanların. Şimdi burada şöyle bir problem var. Eğer bir siyasal düzeni kitlesel olarak şiddet kullanmak suretiyle inşa etmiş bir soyut halk kategorisi varsa, yarın öbür gün bu yeni kurulan düzenin değişmeyeceğini nereden bileceğiz? Aynı aktörler tarafından değiştirilmeyeceğini nereden bileceğiz? İkincisi, bunu nasıl gayrimeşru kılacağız? Yani halkla çapulcuyu kategorik olarak birbirinden nasıl ayıracağız gibi bir problem var. Hani bu benim çok karikatüze ettiğim hali, işte anayasa hukukçuların da tartıştığı, işte egemenlik tartışmasında siyaset felsefecilerin falan da tartıştığı bir şey. Ama bizi ilgilendiriyor aslında, şöyle ilgilendiriyor. Yeni sağcılar ve çizgi roman türünün ürünlerinin tamamı çok basit bir çözüm üretiyor burada.
Nasıl bir çözüm?
Düzeni falan değiştiremezsin arkadaş. Düzenin yasal sınırları içinde kalmak zorundasın. Niye? Burada da şiddetin kullanımı ve şiddetin tanımı ile ilgili bir operasyon yapıyorlar.
Bu noktada Batman'in filmini referans alırsak, Joker figürü ilk filmlerde halkı eylemlerine dahil ediyordu. Tüketim mallarını sabote ettiğinde veya sokakta para dağıttığında ortada hem halk ve kitlelere dair bir sorun vardı. Başka bir zarar verme amacı gütse de konu edinilmek, tanınmak hedefe daha ağır basıyordu. Hatta Batman'in medyada kendisinden daha fazla yer almasına çok içerliyordu. Yeni filmde ise tamamen anarşist bir çizgiye çekiliyor.
Michael Caine'i konuşturarak şey diyor. Bazı insanlar sadece dünyanın yandığını görmek ister diyor. Halbuki anarşinin tanımı değil. Sahte bir, yani yeni sağcılık, çok iyi söyledin, teşekkür ederim. Hani yeni sağcılık derken tam da böyle bir hayal dünyasını anlatmaya çalışıyordum. Olmayan bir, yani sadece yeni sağcıların kolaylıkla yenebilecekleri bir öteki. Bu anarşistler olabilir, halk hareketleri olabilir, geniş kitleler olabilir. Böyle bir ikilik icat etmeye çalışıyor bu filmler.
Son filmdeki şiddeti sıradan, günlük bir rutin olarak görmek çok zor. Joker karakteri hep psikozlu, biraz nevrotik ve karmaşadan beslenen bir tipti. Ancak Joaquin Phoenix'in Joker'i tam anlamıyla tüyler ürpertici. Önceki hafif gülünç, palyaçovari, şövenist, hatta arsız yönünü asla göremiyoruz. Kesinlikle eğlenceli değil. Baştaki karakter gibi düzeni değiştirmekten ziyade her şeyi yakıp yıkmak, Gotham'ı şiddet dolu bir dünyaya evretmek istiyor gibi. Burada büyük bir fark yok mu?
Yani o şiddet meselesine tam da buraya varmaya çalışıyordum. Şimdi tüm çizgi romanlarında yeni sağcılarını, bu biraz önce söylediğim egemenliğin kökeni nedir sorusuna verdikleri cevap aslında örtük olarak şiddet kullanabilme, meşru şiddet kullanabilme kapasitesi egemenliktir. İkinci cevap, bütün bireyler, toplum falan yok ya, sadece bireyler var ve devlet var ve suçlular var. Bütün bireyler doğaları itibarıyla kendi hallerine kalırlarsa şiddete meyilliler, problemlerini şiddetle çözmeye meyilliler. Dolayısıyla bu iki öncülden şöyle bir dünya çıkıyor. Bir, içinde sadece suçlular ve devlet, yani zor kullanma meşruiyeti sahibi olan aktörlerin bulunduğu bir dünya. İki, bu roller arasındaki geçişlik çok kolay. Yani bir gün süper kahramanken öbür gün polisler tarafından kovalanan biri olabilirsin. Çünkü kategorik olarak sadece şiddet kullanma kapasitesine sahip olan kişiler özne olabiliyor bu öykülerde.
Bu yazarların hikayeye kendi halinde bir insan dahil edemeyecekleri anlamına mı geliyor? Örneğin Nolan filmindeki polis şefi bana arada kalmış bir karakter gibi görünmüştü.
Polis şefi kamudan aldığı otoriteyle bir takım başka polisleri insan dövmek için bir yerlere gönderebilen biri. Dolayısıyla o güvenlik teşkilatının şiddet kullanma kapasitesinin hani kimlik kartı taşıyan versiyonu. Aynı zamanda da Batman'le olumlu ilişki kurabildiği ölçüde bu vigilante, yani yasa dışı şiddet kullanan kişiyi de onore eden ve olumlayan kişi. Dolayısıyla Batman iyi bir örnek oldu. Gerçekten bana orada karakter olarak, özne olarak, eğleyen biri olarak. The Boys için de geçerli bu arada. Hani diyorduk ya bu şu an konuştuğumuz türün yapı sökümünü yapıyor diye. Orada da aynısını bulursun. Yapı sökümü yapmasına, eleştirmesine rağmen şu an söylediğimiz temel tespitler orası için de geçerlidir. Mesela şiddet kullanma kapasitesine sahip olmayan ve toplumsal, kişisel ya da duygusal problemlerini şiddet dışında bir yöntemle çözen bir tane karakter bulamazsın ana dalga süper kahraman öykülerinde. Bu öyküler buna izin vermez. Hani başta faşist bir dünyadır çizgi romanların dünyası, süper kahraman çizgi romanlarının dünyası ve filmlerinin dünyası diyordum ya. Bu
Evet.
uzun egemenlik ve şiddet tartışmasını o yüzden yaptım. Çünkü sadece elimizde karakter özne olarak bireyler, devlet ve suçlular vardır. Bunlar da problemlerini sadece zor kullanarak, kolektif eylemliliğe karşı zor kullanarak gerçekleştirebilirler. Bu ortalama bir yeni sağcının bütün dünyayı anlama biçimidir. Şeyde, ABD'de falan.
The Boys'a şiddete eklemlenen bir başka mesele de büyü gibi sıradan insanların kendilerini tırnak içinde süper kahramanlardan korunmak ve onların suçlarını ifşa etmek gibi bir misyon içinde bulmaları. Anladığım kadarıyla sen bu durumun sarılan insanları birer vigilanteye dönüştürdüğünü düşünüyorsun. Ben özellikle Transist'in çalıştığı dükkanı basıp Hüi'yi hırpalamasından sonra olayın meşru müdafaadan ibaret olduğu kanısındayım.
Ne değil sanırım. Çünkü çizgi romanda Huey de o serumun bir versiyonunu alıyordu. Dizide de alıyor diye hatırlıyorum. The Boys ekibinin tamamı o serumun bir basit versiyonunu kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da yani şeyle karşılaştıktan sonra onu demeye çalışıyorum. Biraz önceki argümanımı savunacağım sana karşı. İlk bölümde sevgilisi öldükten sonra ve Billy Butcher'la tanıştıktan sonra aslında zaten Huey de o senin söylediğin sıradan dünyanın dışına çıkıp benim biraz önce söylediğim sadece bireylerin ve kötü adamların sadece şiddetle potansiyel problem çözmenin var olduğu dünyaya giriyor. İlk sezon mesela Huey'nin bunu reddetmeye çalışması. Tüm sezon boyunca.
Reddetmeye
Ve
çalışıyor.
Billy Butcher'ın da çocuk olma evladım artık yetişkin biri ol. Gerçek dünya burasıdır. Kabaca karakterize ederek söylüyorum. Dediği süreç. Birinci sezon. Dolayısıyla o biraz önce söylediğim ana dalga süper kahraman evreninin o hani sadece şiddetle problem çözdüğün ve bunun dışında hiçbir ihtimalin bulunmadığı alanına zaten itilişini anlatıyor. O sistemi de senin söylediğinin aksine sıradan bir takım insanlar dizide özellikle ifşa etmiyorlar. Birinci ve ikinci sezona baktığında mekanizmanın parçaları ifşa ediyor değil mi? İşte Starlight'tır. İşte bu eskiden derin devlet için çalışan The Boys ekibidir. CIA için iş yapmışlar daha önce. Onlar çözüyorlar. Yine başta konuştuğumuz tema devam ediyor. Hani bu tüm çizgi roman filmlerinin şunların bunların eleştirisini kendince yapan, absürdist eleştirisini yapan dizide de. Hala bir şey ihtimali yok. Bir takım kitlelerin ya arkadaş siz süper kahramansınız ama verdiğiniz kente zararın haddi hesabı yok. Sizi yasaklamak istiyoruz diye çıkmıyor değil mi?
Orada insanları, karakterleri, konuları anlatıyı sınırlayıp bir şekilde tüm düşünce dünyasını kapsama, içerme gibi bir müzisyen olduğunu düşünüyorum.
Yani bu bence fena bir soru değil. Bir aralar öyle. Yani şöyle. Adorno bir aralar haklıydı. Öyle söyleyeyim. Kültür endüstrisi gerçekten de kitlesel olarak işte ulusal sınırlar içindeki bütün iç pazara uniform bir takım ürünler, davranış biçimleri vesaire satmayı hesaplıyordu doğru. Ama son 20 yılda işte sosyal medyayı bu tüm takip mekanizmalarını yani bizim gündelik alışverişlerimizden telefon kayıtlarımıza oradan izlediğimiz dizi filmlere kadar takip edildiğimiz veriye çevrildiğimiz ve bu veriler üzerinden bir algoritma tasarlanan bir dünyadan bahsediyoruz ya Google'dan Facebook'tan bahsediyoruz. Burada otomatikman bahsettiğimiz şey aslında bir yanıyla daha da tek tipleşme doğru söylüyorsun. Dolayısıyla doğrudan konuşma ihtimali olan bir yer. Ama öbür yandan da herkesin isteklerine göre kategorize edilmiş bir takım istekler. Senin gerçek isteklerin değil. Benim gerçek isteklerim olmayabilir. Bir algoritmaya göre tasarlanmış alt gruplara dönüşüyoruz, değil mi? Türkiye'den örneğini vereyim daha kolay belli olsun. Konda'nın bir popüler kültür araştırması vardı. 2-3 yıl önce. İnsanlara sormuşlar işte hangi tür müzik dinliyorsunuz, en sevdiğiniz müzisyen kim vesaire. Orada iki tane çok çarpıcı sonuç var. Bir, 90'lardan beri aslında Türkiye'de en sevilen müzisyenler değişmemiş. Tarkan, Sezen Aksu ve Ahmet Kaya çıkıyor. Ama değişen şu, piyasa inanılmaz parçalanmış. Yani bu iki isim toplamda verilen cevabın %20-25'ini falan karşılıyor ya da 40'ını karşılıyor. Gerisi işte bu aralar çok meşhur olan rapçilerden tut bir takım fantezi müzik sanatçılarına oradan başka başka sektörlere çok segmentli bir piyasa haline gelmiş oluyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla evet kültür endüstrisi mekanizması çalışıyordu ama son 20 yıldan bahsedeceksek daha hedefe yönelik ve pazarı segmentli hale getiren bir stratejiden bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz daha farklı çalışıyor. O yüzden de bütüncül işte 50'ler 60'larda yaptıkları gibi kör gözünün parmak bir propaganda sistemi bazı yerlerde var. Yani Transformers filmi çektiğinizde öyle çekeceksiniz. Nasıl çekeceksiniz başka? Ya yani ordu propagandası için çekilen filmler onlar. Ama bu tip şeylerde farklı farklı pazarları hedeflediğin yerde bu iş biraz daha karışıyor. Onun için de biraz daha yani cidden o işe bakmak lazım. Yani hani bu pazar araştırmaları nasıl yapılıyor? Hedef kitleleri, grupları nasıl tasarlıyorlar vesaire gibi, bu son 20-30 yılın teknolojisini konuşmak lazım orada. Yani yönetme teknolojisi anlamında söylüyorum.
Şirketler seyirciyi tüketici olarak görüyor. Hem izleyi satıyor, hem internetten, hem kendi platformlarından bir takım lisanslı ürünler satıyor. Bir yandan da son yıllarda bizim ülkemizde çok yaygın olmayan convention bazlı etkinlikleri pazarlıyor. Burada büyük bir pazar var. İnsanlar kendilerine sunulan bu tiplemelerin kendilerini temsil etmediğini ve aslında kendi yaşadıkları dünyayla bu karakterlerin var olduğu düzlem arasında hiçbir benzerlik olmadığını bildikleri halde bu ürünleri, prodüksiyonları neden takip ediyorlar?
Şimdi öncelikle şu convention işinden başlayayım. Ya ben şimdi conventionlar uzun zamandır Türkiye'de var. ODTÜ'de vesaire falan bir 20-25 yıldır FRP conventionları yapılır. Bu bilim kurgu, ya yani tür severlerin iki ayrı şey var. Bu convention işte, ama benim yani fanları ezdirmemek için bir şey söylemiş olayım. Bu tür yayıncılığı, çizgi roman, film vesaire olabilir, masaüstü RPG oyunları olabilir vesaire, bir sürü şeyden bahsediyorum. Türlerin tamamında ana dalga olana kadar bunlar okurlar, yazarlar, çizerler, üreticiler, tüketiciler bu kongrelerle, conventionlarla bir araya gelir. Dolayısıyla bir böyle bir geçmişi var bunun. Türkiye'de hala önemli. Yakın zamana kadar böyleydi. Çok yarı profesyoneldi ve işte hobicilerin bir araya geldiği yerlerdi. Ne zaman? Dolayısıyla hani Türkiye'ye çok yabancı bir şey değil. Bilim kurgu dergiciliğinden tut korku öykülerine, oradan insanların conventionlarla bir araya gelmesine bayağı bir zamanı var. Metuko'nun web sitesine falan bak, bir 15-20 yıl geriye giden convention şeylerini görürsün, fotoğraflarını görürsün orada. Ben de katılmıştım oralara. Böyle bir işlevi vardır bunun. ABD'de de böyledir bu arada. Ama son 20 yılın özelliği işte ilgili alanlar, popüler kültür alanları artık küresel eğlence endüstrisinin önemli bir kısmı haline gelmeye başladılar. Dolayısıyla bu konvansiyonlar, bu kongreler değişti, biçim değiştirdi. Artık hem büyük şirketlerin bu senin söylediğin gibi ürünlerini pahalıya satabilecekleri, reklamını yapabilecekleri bir yer haline geldi. İkincisi işte Instagram, YouTube vesaire aracılığıyla bir takım fanların buralardan kendilerinin de gelir sağlayabilecekleri bir ekosisteme dönüştü. İşte mesela biz şu an bir podcast yapıyoruz seninle.
Evet.
YouTube'a gir. YouTube'da milyonlarca izlenen hangi Marvel filmindeki hangi kahraman kimdir videoları göreceksin, değil mi? Aslında Disney'in reklam departmanının hiç de para harcamak zorunda kalmadan Disney'yi reklamı yapan bir yayıncıdan bahsetmiş oluyoruz. Bu yayıncı kendisi de YouTube'da tıklar üzerinden ve reklam geliri elde ediyor vesaire. Daha
Kesinlikle.
sonrasında bir süre zaman harcarsan onun işte bir web sitesinde popüler kültür yazarı haline geldiğini falan da görebilirsin. Bu kişilerin kariyer patikalarını izlersen mesela, böyle bir ekosistem oluşuyor. O yarı profesyonel amatör fanların bir kısmı bu genişleyen eğlence sektörünün parçası da oluyorlar. Bu mekanizmalar. Bir damarı bu. Dolayısıyla o konvansiyonları ezdirmeyeyim şey diye, buraya yabancı olmadıkları gibi aslında çok da iyi bir şeydir. İnsanların deneyim paylaşımını sağlayan bir şeydir. Piyasalaşıyor bu kısmı da.
Senin bahsettiğin büyük ölçüde freelance convention olayının Amerika'daki yapım şirketlerinin bilet satışları, ünlülerle resim çektirme, özel oturumlar ve hatta konaklama hizmetleri gibi ek paketlerle pazarladıkları etkinliklerden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
Comic-Con'lardan
ben,
bahsediyorsun değil mi?
evet, Comic Con da var
O
ya.
hale gelişi yeni işte, onu diyorum. Yani
Yani bana yani çok
90'lar
böyle
2000'ler sonrasında 70'ler boyunca, yani Star Trek zamanı için falan da yani
vardı.
bizim şu an bildiğimiz büyük yazarların işte Samuel Delaney'den George R. R. Martin'e, oradan Isaac Asimov'a vesaire, bu yazarların hem birbirleriyle hem okurlarıyla bir araya gelmesini sağlayan bir şeydi. Evet, şey hani bir ticari yanı tabii ki vardı, ama senin bahsettiğin hale gelmesi, bir reklam, şirketin reklam aracı haline gelmesi 2000'li yıllarla beraber. Yani bu ilk başta şey demiştim ya, 2001'den sonra süper kahraman filmlerinin çok sattığını gördü bu adamlar. Çünkü
Evet.
o zaman şirketlerin hepsinin yöneticileri erkekti, kasten adamlar dedim. Daha kadınlar glass ceiling'i kıramamıştı buralarda. Ya da izin verilmiyordu. Neyse. Bunu keşfettiler. Ondan sonra konvansiyonlar bu halini almaya başladı. Sadece bir reklam etkinliği haline dönüşmeye başladı. Türkiye'de de böyle. Türkiye'de de e-spor meselesi yayıldığında, işte bu Amerikan çizgi romanlarının falan Türkçeleri yaygın ve hızlıca basılır hale geldiğinde, işte internet kullanımı yayıldığında, ondan sonra bu konvansiyonların biçim değiştirmeye başladığını görüyorsun. Ondan öncesinde yarı profesyonel fanların arasındaki bir etkinlik gibi kalıyor. Bir tarihsel dönemleme yapmak lazım burada, onu diyorum. Ve ben 90'lar 2000'ler iyi tarih gibi geliyor bana. Yoksa
Evet.
kendi eleştirimde haklısın, evet. Yani şu an itibariyle tamamen bir reklam endüstrisinin gayri resmi kolu gibi çalışıyor.
Yani şu an çok pahalı bir sektör haline geldiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle de hani tek tek diziler üzerinden değerlendirdiğimizde bir bakıma aslında aktörleri de hani senin daha önceden bahsettiğiniz gibi hani yazarları ve çizerleri sömürmenin dışında aktörleri de aynı şekilde aynı hani Boz'daki kahramanlar gibi hani bir şekilde o corporate firmaların bir elemanı haline getiren ama seyirci peki sence bu olayın neresinde? En son bunu sorayım ben sana. Yani biz seyirci olarak bir şekilde bu izleyi satın alarak biz de mi sömürüyoruz o insanlarla beraber acaba?
Ya bu çok bilmiyorum ama iki spekülasyon yapayım bununla ilgili. Bilmiyorum, hiç fikrim yok. Ama bu sömürü dedin ya, hemen aklıma şey geldi. Son 10 yılda falan türeyen, 5-10 yılda türeyen bu dijital emek tartışmaları var ya. Ben hani kararımı vermiş değilim hangisinin haklı olduğu konusunda. Sadece
Evet.
tartışmayı paylaşabilirim. Öz itibariyle bu emotional labor, duygulanımsal emek tartışmasından türetilen ve aslen de işte web tabanlı tüketimlerimiz, yani sosyal medyadır, şudur budur vesaire gibi tüketimlerimiz, işte bu online alışverişlerimizdeki tercih örüntülerimiz vesaire üzerinden hani bizim verimiz toplanıyor ve satılıyor ya, ve buna izin veriyoruz.
Evet.
Aa, böyle bir literatür çıktı, sen de biliyorsundur. Bu literatür bize diyor ki, ya arkadaş, hali hazırda sen bir takım büyük şirketlerin, Google'ın, Amazon'un, işte Ali Baba'nın vesaire, kendi arama motorlarını ve reklam mekanizmalarını daha etkin hale getirebilmeleri için düzenli olarak çalışmış oluyorsun. Veri sağlamış oluyorsun. Dolayısıyla aslında bu insanların Ar-Ge çalışmalarına, bu kurumların Ar-Ge çalışmalarına farkında olmadan katkı sağlıyorsun. Karşılığında da hiçbir şey kazanmadığın gibi, üzerine bir de bu ürünleri pahalı pahalı satın alıp iyice borçlanıyorsun. Eğer hani bir sömürü mömürü falan konuşacaksak bu söylediğimiz çerçevede, bu dijital emek tartışmasının bu kısmını, birden fazla kısım var, daha karmaşık kısımları da var, ama burayı falan belki hatırlamak gerekir. Hani bu emek midir, sömürü müdür, oraya girmeyeceğim. Bana yani orada çok Marksist kavramları karşılayan bir açıklama yöntemiymiş gibi gelmiyor bu. Yani ikna olmuş değilim. Ama ilk söylediğinden benim aklıma gelen, hani ileriye doğru bir soru işareti olarak bırakacaksak, bu işte dijital emek tartışmalarına bakmak mümkün olabilir. İkincisi, bu tartışmalar şeyle de eş zamanlı çünkü. Küresel güvenlik devleti ve gözetleme devleti tartışmalarıyla da. Çünkü en nihayetinde bizim tüm tüketim kalıplarımızın takip edilebiliyor olması, GPS bilgilerimizin takip edilebiliyor olması şirketler tarafından, aynı zamanda Snowden'dan beri bildiğimiz üzere devlet tarafından da takip edildiği, özellikle ABD tarafından da takip edildiği anlamına geliyor. Ve bu ikisinin beraber, yani gündelik hayatımızın metalaşması, davranış kalıplarımızın, bunun bilgisinin metalaşmasıyla, bu davranış kalıplarımızın güvenlik sektörü tarafından hani bir gözetleme devleti içinde kullanılması, takip edilmesi meselesi bir araya da ilerliyor. Eğer hani seyircinin sömürüsü diyorsan. Nitekim
Evet.
mesela aynı şey The Boys'da da vardı, değil mi?
Bu
Konuştuğumuz şeylerden
boyutta
biri
da var.
tam da
Evet.
oydu. Bu Void şirketi bir yandan tam bu senin söylediğin anlamıyla imajı çok iyi yönetilmiş ünlüler üretiyor, süper kahramanlar.
Kıyafetine
Aynı
kadar
zaman
karışıyorlar.
aynı tam bu Marvel'ın vesairenin, Disney'in yaptığı gibi, işte Zendaya'yı icat etmesi gibi. Ama öte yandan da aynı şirket bu teknolojisini, yönetme teknolojisini, bu süper kahramanları hem yurt içinde vatandaşlarını takip etmek ve baskılamak için hem de uluslararası bağlamda bir takım potansiyel tehditleri ortadan kaldırmak için savaş aracı olarak kullanıyor. Bu mekanizmalar arasındaki bağlantıyı hatırlatıyor senin söylediğin o dijital emek tartışmasını ve küresel gözetleme devleti. Bu Google gibi şirketlerin, Facebook gibi şirketlerin gündelik verimizi işleme mekanizması üzerinden bu iki şeyi hatırlatıyor bana.
Bu söylediklerinden şunu çıkardım. Bu firmalar satış rakamları, izlenme oranları, internette tıklanma sayıları gibi çevrim içi veya dışı tüketici hareketlerinden seyircilere, kitlelere ileride ne satıp satacaklarına dair bir veri elde ediyorlarsa ileride bu anlatıların içine düşünce yapımızı manipüle edebilecek ideolojik bir çerçeve de yerleştirebilirler pekala. Bana
Daha
şu an senin
anladım.
söylediğinden böyle bir çıkarım yaptım. Yani
Yok.
şu an
Ben
düşünüyorum.
anladım. Bir önceki gibi geriye sarayım. Hala ben şey gibi düşünüyorum. Çünkü bu söylediğin yine 60'ların mantığıyla böyle bir bütün pazara tek tip bir fikrin iletilebileceği, o işte Adorno'nun en hani kötümser olduğu zamandaki kitle kültür endüstrisi mekanizmasını hatırlatan bir şey söylüyorsun. Ben inatla bu şey Konda örneğinde Türkiye'deki piyasanın segmentleşmesinde olduğu gibi inatla başka bir şey olma ihtimalinin daha baskın olduğunu söylüyorum. Böyle bir ortak konuşulabilir, ortak popüler kültürel alanın kalmaması. Şimdi algoritma yani ayrıntıları nasıl çalıştığını sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum.
Evet, bilmiyoruz.
Okuduklarımızdan
Tabii
biliyoruz.
ki.
Şimdi ama bunun şöyle bir mekanizması olduğunu biliyoruz. İnsanları gruplandırmak, bu grupların bütün kalıplarını öngörebilir hale gelmek ve burada korelasyonlar kurmak üzerine kurulu bir takım düşünme biçimleri, makine düşünme biçimlerinden bahsediyoruz. Bu biçimler bütüncül, tek tip bir tüketici kitlesi varsaymıyor. Sürekli bunları küçük küçük farklı farklı gruplara bölüyor. Hani dedim ya işte Türkiye'nin üç büyük müzisyeni hala Tarkan, Sezen Aksu ve
Evet.
Ahmet Kaya çıkıyor ama payları
Aferin.
düşmüş oluyor ve geriye kalanın payları artmış oluyor demiştim ya. Buradan çıkacak şey bence senin söylediğin gibi böyle bir hani her yerimizi kapsayıp kuşatan bir ideolojik yanlış bilinç yayacak bir şey değil. Aksine ortak popüler kültürel alanımızın konuşabildiğimiz, tartışabildiğimiz alanın parçalanması olabilir.
Daralması gibi.
Birbirimizle konuşamaz, evet birbirimizle konuşamaz, birbirimizi anlayamaz hale gelme ihtimalimiz olabilir. Eğer böyle bir teknolojist açıklama yapacaksak şeyden bu bilgiyi daha iyi edindiklerinde daha fazla niş market üretme ihtimalleri daha fazla. Onu diyorum.
Teşekkür ederiz ilgi gösterdiğin için, verdiğin değerli bilgiler için. Başka bir podcast'te yine görüşmek üzere diyorum o zaman.
Görüşmek
Teşekkür
üzere. Çok sağ
ediyorum.
ol Zeynep.
Zeynep Şenel Gence ile Her Tarzdan Sohbetler.